Herkese merhaba. Bugün 11 Kasım 2025 Salı günü. Bağımsız hareketimizi bakımsız bırakmasak oturumlar dizisinin ilkindeyiz. Engelsiz eğitimin 12. sezonunun yine ilk dersindeyiz. Benim adım Elif Ünver, psikoloğum, tanımayanlar varsa ve bu oturumlarda aslında birbirimize bir şey, ben size ya da benim konuklarım size bir şey öğretmekten çok birbirimizle deneyimlerimizi paylaşıp, yöntemlerimizi paylaşıp bir açıdan da aslında içsel duygularımız, yani sadece dışarıda bastonla ya da içeride bağımsız olarak hareket etmenin nasıl olduğundan çok bunu yapmayı ya da yapamamayı neden olan içsel deneyimlerimizi de paylaşacağımız ve birbirimizi beslemeyi hedefleyeceğimiz, güçlendirmeyi, zenginleştirmeyi hedefleyeceğimiz 10 oturumluk bir dizimiz olacak. Gerçi sonradan fark ettim ki bir tane gerekli olduğunu düşündüğüm baston seçimiyle ilgili ya da baston satın almakla ilgili bir bölümü de eklemediğimi fark ettim. Belki de 11 oturumluk bir serimiz olacak. Dolayısıyla birbirimize deneyim paylaşacağımıza göre katılımcıların rolü burada benimkinden çok daha büyük olacak. Bu oturumlara şu anda burada olan, bizzat Zoom odasında platformuna katılmış olan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda da bizi kayıtlardan izleyen arkadaşlarımız da, kim bilir hangi yılda, kim bilir ne zamanda, nerede bizi dinleyen herkese merhaba, teşekkür ederiz. Bizi dinlediğinize göre aslında kendiniz için de bir şey yapıyorsunuz demektir. Bu yüzden de teşekkür ederiz. Şu anda burada olan arkadaşlarım için söylemem lazım. Tabii ki bunları işte eğer her ne zaman olacağını bilmediğimiz bir yerde birileri izleyebiliyorsa kayıt altında olduğunu ve dolayısıyla görüntüsünü ve sesini paylaşmak istemeyen ama bizimle de bulunmak isteyen arkadaşlarımız için yorumlarınızı kayıt süresince yapmamanızı belki önerebiliriz. Ya da herhangi bir şekilde paylaşımda bulunanların görüntü ve seslerinin YouTube ya da bizim başka engelsiz erişim olarak dünyaya seslen ya da başka platformlarda bu kayıtları paylaşımlarımızı onayladıklarını, kabul ettiklerini kabul ediyoruz diyelim. Kabul ettiklerini kabul etmek güzel oldu. Bunları söyleyerek bugünkü konumuza başlayalım. Tabii yani içsel deneyimlerden de söz ettiğimize göre aslında ilk başta birini bağımsız hareket etmeye yönlendiren ya da bağımsız hareket etmekten alakoyan içsel durumlar neler olabilir konusunu konuşalım ki bu zamana kadar hep sanki cesaretlendirmeye çalıştık. Ben daha önce de buna benzer oturumlar bizzat kendim de yaptım. Engelsiz erişim bünyesinde de yaptığımız pek çok şey, kör insanların bir şekilde bağımsız hareketlerini kazanmaya, hareketimizi desteklemeye, beslemeye dönük birçok şey yaptık ama sanki şeyi hiç konuşmadık gibi. Yani cesaretlenmek güzel bir şey ama cesaretimizi kıran şeyler neler acaba? Ya da bir türlü bu işe başlamamıza engel olan içsel yaşantılarımız neler acaba? Ya da buna engel oluşturabilen dışarıdan gelen bir şeyler var mı? Biraz bunlarla başlayalım istiyorum ki neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek ya da neye ihtiyacımız olduğunu bilmeye de yarasın. Dedim ki işte bunları birlikte paylaşacağız. O yüzden ben kendi deneyimlerimi aktararak başlamak isterim. Tabii ki bununla ilgili işte benim de yaptığım bazı hazırlıklar var ama asıl sizlerden duymak isterim. Ben ilk kendi engellerimizle başlayalım ya da işte bizi bağımsız hareket etmekten, tek başımıza sokağa çıkmaktan alakoyan ya da çıktıktan sonra bizi vazgeçiren şeylerin neler olduğunu önce konuşmakla başlayalım istiyorum. Ben ilk defa, şimdi bağımsız hareket deyince aklımıza hep beyaz baston geliyor ama aslında yani biz evdeyken de tek başımıza hareket ediyoruz. Bizi biri oturma odasından mutfağa, yatak odasına, tuvalete, banyoya götürmüyordur. Götürdüğü zamanlar da oluyordur belki ilk girdiğimiz evlerde. Ama en azından ya da bir odada bir yerden bir yere gittiğimizde de aslında bağımsız hareket etmiş oluyoruz. İlle de çok büyük ölçeklerde olması gerekmiyor. Ya da ille de bastonla çıkmış olmamız da gerekmiyor. Tek başımıza işte çocukken sokakta oynadığımız zamanlarda, bahçede, evin önünde, apartmanın içinde oynadığımız zamanlarda da aslında bağımsız hareket etmiş oluyoruz. Ama bir noktada Daha büyük ölçekler işin içine girdiğinde, yani kapının önünden işte uzaklaşıp mesela trafikli bir yer ya da karmaşık bir yol ya da daha uzak bir yola gitmemiz gerektiğinde sanki bağımsız hareket başlıyormuş gibi oluyor. Aslında değil ama o noktada bizi engelleyen şeyler oluyor. O yüzden ben de o çocukluğum ya da iç mekanlardaki bağımsız hareketimi bir kenara koyarak, bunu koymayacağız bu arada, ille de hep kenarda kalmayacak orası. Oradaki becerilerimize de bakacağız ama şimdi orayı bir kenara koyarak benim kendi ilk engellerimden söz etmek isterim. Mesela lisedeyken şöyle diyordum. Bir çubuk beni nasıl koruyabilir ki diye düşünüyordum mesela. Ve bu beni baston kullanmaktan alakoyan, en azından üniversiteye kadar alakoyan bir şey olmayı sürdürdü birkaç yıl boyunca. Ve bunu neden olan en temel şey de aslında körler okulu sırasında bazı arkadaşlarımdan, ya işte ne öyle kör gibi sokakta yürüyorsun falan gibi, yürüyeceğiz işte ne öyle sağa sola çarpa çarpa bilmem ne gibi şeyler duyuşum olduğunu bugün dönüldüğüm zaman fark ediyorum. Halbuki bir körden kör gibi olmasını beklemek ya da bir körün kör gibi olması hiç de utanılacak, ayıp bir şey değil ama o yaşlarımdayken ne öyle kör gibi ifadesinin zihnimde çok yer ettiğini hatırlıyorum. Ve sağa sola çarpa çarpa işte tehlikelere açık bir biçimde elimde bir çubukla sağa sola vura vura yürüyecek olmak düşüncesi bana kabul edilemez gelirdi. Kendime yakıştıramadığım bir şey gibi gelirdi. Ve şimdi dönüp baktığımda o zamanki halime, aslında desteklenmeye, bunun utanılacak bir şey olmadığını belki duymaya ihtiyacı varmış ya da işte bunun aslında tam olarak böyle olmadığını görmeye de ihtiyacı varmış ama o zamanlarki içimdeki olup bitenler böyleydi. Şimdi topu biraz da size de atmak isterim. Hemen şey çok konuşmaya başladığım gibi hissediyorum. Var mı sizin bu şekilde? Sonra başka engelleyicilerim de hala bile var. Yani hala bile işte bir yerden bir yere gitmeme engel olan şeyler var ama birlikte konuşalım istiyorum. Birlikte oralara gelelim istiyorum. Sizin var mı söylemek istediğiniz insanın kör olarak bastonla ya da bastonsuz dışarı çıkmasına, tek başına bir yerden bir yere gitmesine engel olabilecek içsel olan şeyler neler olabilir? Yani dışarıdaki yok işte erişilemezliklerden falan bahsetmiyorum. Bizim içimizde neler olup bittiğinden bahsediyorum. Tam da bu benim söylediğim deneyimler gibi. Var mı söz almak isteyen? Kolay bir yerden de sormadım tabii.
Ben söz alabilir miyim?
Tabii buyurun.
Bir de ondan önce bir de soracağım. Bulamadım da bilgisayarda. Söz istemek kısa yolu neydi Zoom'da?
Alt Y Yozgat.
Onu kaldırmak tekrar 6'ya mı yine?
Yine kaldırmak da indirmek de parmak kaldırmak için alt Y. Telefondan bağlananlar için de reaksiyonlara buluyorsunuz. Reaksiyonlarda söz iste diye bir buton var ya da el kaldır. İkisi de var sanırım. Yani bazı sürümlerde bazı sürümlerde bazısı olabilir. Bu ikisini de kullanabilirsiniz.
Ben bunu şöyle söyleyeyim. Hani o çocukluktaki şeyi bir kenara koyalım dedik ama ben çocukluğumda böyle sanki biraz görüyordum gibi. Hani ışığı, binaların gölgesini falan bastonsuz yürüyebiliyordum ama bastonla dışarı çıkma deneyimim ortaokul gidip gelebilmiştim bastonla ama daha çok lisedeyken tabii çıkmaya başladım. Ama benim bastonla çıkmamı hatta bugün bile bazen aslında engellemiyor tabii o işi açtık her şeye gidiyoruz ama beni tedirgin eden ya da işte bastonla yürürken beni daha çok nasıl söyleyeyim engelleyen şey kişilerin bana karşı olan şeyler. Böyle mesela düşün ben arkamdan mesela birisi geliyorsa o beni takip ediyor diye düşünüp daha çok bocaladığımı
Deniyor
hissediyorum.
olmak, denetleniyor olmak gibi gözlemleniyor
Yani
olmak.
evet belki birilerinin gözlemlemesi beni şey yapıyor ya da işte bastonla giderken bir yere çarpsam mesela acaba birisi gördü mü ya da bana benim için ne düşündü ne dedi arkamdan nasıl bir şey konuştu gibi mesela bunlar benim içsel hala atamadığımı düşünüyorum bunları tabii aştım hani gidiyorum ama bunu yaparken de bu tedirginliği hissediyorum. Yani yalnız başıma kör olarak böyle gözlemlenmediğin ya da birilerinin olmadığı zaman yapabileceğim şeyleri çok rahat yapabileceğim şeyleri birileri varken ne yazık ki ya yapamıyorum ya da yaparken orada şey yapıyorum ne diyeyim size bocalıyorum yanlış yapıyorum. Bu sadece değil. Hani bağımsız hareketten gelerek baston kullanmak, bir iş yaparken, bir çalışma yaparken, bir şeyi tamir ederken, ne bileyim işte çay koyarken, yemek koyarken falan filan gibi. Onu birileri varken, yanında görenler varken yapmak benim için daha böyle tedirgin edici, daha zor oluyor. Benim içsel
Sürekli
şeyim
biri bir
o. Yani
sınava tabi tutuluyormuşuz gibi.
ha
Bakalım nasıl
evet.
yapacak diye biri bir izi izliyormuş gibi, değil mi?
Ha ya da yapabilecek mi, yapamayacak mı? İşte sen yaparken onun bekliyor olması falan. Böyle bir denetleyici şey, benim iç şeyim bu. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Bu hiç kolay değil ve bu benim de bazen bazı noktalarda taşıdığım bir his. Ve yani bu, sürekli bununla birlikte bir şeyleri yapıyor olmak da kolay değil. Yani tabii ki dedin ya, yine de yapıyoruz, alıp çıkıyoruz. Ama içinde bunu taşırken çıkmak da dışarı ya da bir şeyleri yapmaya devam etmek de bir zorlayıcılık. Öte yandan yani bunu taşıyarak yapıyor olmak da tabii harika bir şey.
Yani bu burada gerçekten o şeyi, yani bugün eğer bizi dinleyip şu an bağımsız hareket olarak tek başına çıkamayan ya da tek başına bir şeyleri yapamayan birileri varsa, her ne olursa olsun, ne kadar içimizde bu tedirginlikler olursa olsun, bunu aşmak, bu tedirginliklere rağmen bu işleri yapmak, işte bastonla yürümek, iş yapmak, başka bir şeyler yapmak, sonrasındaki onun hazzı, özgürlüğü çok daha farklı. O yüzden biz belki de işte Elif de ben de buradaki birçok arkadaş da bu tedirginliklere rağmen işte ortalıklarda top gibi sekiyoruz, her şeye gidip geliyoruz yani bastonumuzla. Teşekkür
Ve o
ediyorum.
tedirginliklerle birlikte.
Evet.
Rağmenli, hem rağmen hem onlara karşı hem onlarla birlikte.
Birlikte. Evet.
Evet, merhaba Çağla ben.
Merhaba.
Merhaba. Ya evet, aslında Olgun abinin söylediği şeylerle de çok paraleldi bu arada benim söyleyeceklerim de. Çok güzel denk geldi. Şimdi ben tabii bilmiyorum buradaki işin yaş ortalamamız kaç ama ben de şimdi bir üniversite öğrencisiyim. Ve dolayısıyla
Ortalamamızı düşürdüğünüz kesin.
evet. Evet ve aslında insanlarda gördüğüm şey de şu. Şimdi ya ortaokulda ya lisede ya üniversitede bir şekilde insanlar, hele ki körler, yatılı okullara gittikleri zaman oralarda bağımsız hareketleri çok fazla gelişiyor. Onu görüyorum. Hele ki liseye kadar bile hiç gelişmemişse
Mecbur
üniversite.
oluyor çünkü, değil mi? Yani
Evet,
yere
kesinlikle.
bir arkadaşınız götüremez çünkü.
Evet, ve bunu yaşayan arkadaşlarımın ben de çok güçlü olduğunu görüyorum bağımsız hareket tarafında. Ya da mesela liseye kadar hiç bağımsız hareketini geliştirmedi diyelim. Ama liseden sonra üniversite geçtiğinde başka bir şehre, hele ki büyük şehre, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a gelen arkadaşların birden nasıl geliştiklerini görüyorum ve ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben burada doğup büyüdüm ve benim için belki en zorlayıcı tarafı işin. Burada ailem burada, herkes burada, arkadaşlarım burada, herkes tanıyorum burada ve dolayısıyla daha bunun için fırsatları hep kendimin yaratmasının gerekmesi. Dolayısıyla tabii burada çevredeki insanların tepkisi veya örneğin önceden bağımsız hareketim daha azsa ve sonrasında bunun arttığında ya da bunu arttırma çabalarımla tabii ki onlardaki kimliğimin ve onları beni görüş şekillerinin de değişmesi vesaire, bunlar da işin içine giriyor. Aslında burada aynı şekilde, yani çevremde tanıdığım birisi olduğunda, ailem olduğunda, başka birileri olduğu zaman o oradaki o hata yapma hissiyatı aynı şekilde bana da çok ya engelleyici geliyor ve bir noktadan örneğin çevremde onlar varken şey hissediyorum, yani hatasız bir şekilde bunu yapmalıyım ki onlar da benim bunu aslında yapabildiğimi bilsinler ve görsünler
Görsün.
ve ama
Ama bu da bir baskı yaratıyor galiba.
kesinlikle ve
Ve
o
baskı
şekilde bu
altında
arada
doğru yapmak çok mümkün olmuyor her zaman.
çok zor. Aynı şekilde hata yaptığım zaman, tek bir hata bile olsa, sanki onların gözündeki o bağımsız hareket edebilir kimliğimin başa döndüğünü hissediyorum. Ve dolayısıyla bu tabii çok zorlayıcı bir şey. O yüzden evet, benim de en fazla üzerine düşündüğüm konulardan biri de sanırım bu. Evet.
Yakınların gözü yani aslında en.
Evet, yakınların gözü ve aynı şekilde benim hata yapmama o anda neyin yol açtığını düşünüyorsam ya da katkı sağladığını düşünüyorsam, ona karşı oluşan bir öfke de olabilir bu mesela. Hani yoldaki bir araba, başka bir şey, başka ne olursa olsun. Bunların toplamı galiba en çok, evet. Etraf, yani çevre.
O sokak direğin orada ne işi var, sokak lambasının direğinin falan. Halbuki varlar bir şekilde, ya da ne bileyim, yolunda yürüyen birine belki çarpıyoruz. Onun hiç yönüne bakmıyor mu demeye başlıyoruz. Bu da bizi sanki daha fevri olduğumuzdan fevri insanlar yapmaya başlıyor gibi. Bunu baş etmek de kolay değil.
Evet.
İçsel olarak biliyoruz aslında o anda öfkemizi kazanan şeyin tam da o engelin kendisi, bizzat kendisi olmadığını bir şekilde içsel olarak da biliyoruz sanırım. Ben kendimi bunu bilirken yakaladığım zamanlar oluyor. Sizde de oluyor mu?
Kesinlikle, kesinlikle ya, biliyoruz ama yine de işte oradaki o his, o bilmeden de bazen bağımsız ya da şey de oluyor. Yani onu biliyoruz aslında, sonuçta oradaki engelin aslında bizi öfkelendiren şey olmadığını, ama çevredeki insanların bakışında da aslında o engel ya da belki bizim yapabilirliğimizi sınırlayan şeyin kendisi olarak göründüğü için de yine de aslında çok fevri gibi görünmeye devam edebiliyoruz bazen. Dolayısıyla bu da bir kısır döngü oluşturuyor bir noktada.
Evet, haklısınız ya, ve bununla kalmak da kolay değil, yani bununla birlikte hareket etmek de kolay değil.
Kesinlikle.
Teşekkür ederim sizin bu engelinizi paylaştığınız için. Bu engelini paylaşmak deyince yani şey, hani engelliler engellerini konuşuyorlar gibi bir şey canlandı kafamda. Ama var yani, bu gerçekten içsel olarak bunları yaşıyoruz ve bunlarla birlikte hareket etmek aslında o hareketimizi daha da kıymetlendiriyor galiba. Söz alan almak isteyen.
Teşekkür ederim. Elif Hanım, merhabalar. Bu
Evet.
eğitimi düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Yunus Emre Yiğit.
Evet.
Kars'tan katılıyorum. Üniversite
Aslında.
öğrencisiyim. Çağla Hanım gibi. Elif Hanım, ben çok kısa süre oldu bağımsızlığımı elime alalı. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar bir süre oldu. Ve bağımsızlığımı elime almadan önce ailemin ön yargılar açıkçası beni çok ürkütüyordu ve stres olmamı sağlıyordu. Ve İstanbul'da rehabilitasyon merkezinde 6 ay eğitim aldım, temel eğitim aldım ve bu eğitim süreci içerisinde günde abartısız 7 saat, 8 saat, özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında boş vaktim çok fazla olduğu için sürekli baston çalıştım, tutuş çalıştım, kenar takibi vesaire çalıştım ve birçok verimli bir şekilde eğitimimi tamamladım. Bağımsızlığımı elime aldığım zaman da ve yardımcı desteklerden, hani yardımcı kaynaklardan da faydalandığım zaman
Ne
kendimi
gibi?
navigasyon uygulamaları bir çeşit.
Tamam.
Burada isim de vereyim, yararlanmak
Tabii,
isteyenler.
konuşacağız zaten o son oturumlarımızda navigasyon uygulamalarını da paylaşacağız bu arada. Verin tabii isim.
VoiceVista olsun, Google Maps olsun, WeWork olsun, bu tarz uygulamalar, ki VoiceVista'nın altını çizmem lazım. Çünkü VoiceVista gerek yeni bağımsızlığını eline almış kişiler olsun, gerekse hiç bağımsızlık kazanamayan arkadaşlarımız olsun.
Aslında bağımsızlığını gayet bağımsız hareket edebilen herkes için de faydalı. Çünkü
Evet.
yani yurt dışında kullandık.
Evet.
Hiç bilmediğimiz bir yerlerde birkaç kör olarak gittiğimizde kullandık. Gayet işlevseldi. O yüzden
Aynen.
her şeyden aşamadan bağımsız hareketin her aşamasından insana yardımcı olacak bir uygulama.
Yani eşi görülmemiş bir erişilebilirlik vaat ediyor VoiceVista size. Yeter ki cesaret olsun.
Ama tabii şu anda engellerimizi de konuştuğumuz için onlara da geleceğiz tabii de. Şu anda aslında bizi engelleyen, işte stres yaratan, ya şimdi çıkmasam mı acaba dedirten, ya da işte öncesinde ya ben yapamam herhalde. O yapanlar nasıl yapıyor bilmiyorum ama ben yapamam bir dedirten şey bize ne? Bunu konuşuyoruz aslında şu anda daha çok. Sizin ailemin ön yargıları dediniz mesela, beni ürkütüyordu dediniz. Başka var mı?
Ve yolda
Başka
kaybolma
söylemiştim bu arada.
korkusu
Günde
diyelim.
7-8 saat baston tutmak, kenar takip etmek vesaire, gerçekten büyük bir çabadan söz ediyorsunuz.
Evet, çünkü şöyle buraya, hani bu rehabilitasyon sürecine gelmem için ailem büyük bir önyargı içerisindeydi ve ben bunu kolay bir şekilde ikna edemedim. Dayımla konuşarak, İstanbul'daki akrabalarımla vesaire konuşarak bunu kazanmış oldum ve o rehabilitasyon merkezinin değerini ben oradayken anladım ve bunun için diğer kursiyerler, mesela kafede domino oynayıp çay içerken
Ben baston tutuş çalışıyordum. Resmen psikolojim bozulacak derecede çalışmalar yaptın. Teşekkür ederim.
Valla
Elif,
bir
ben
size
söz alabilir miyim? Abdullah Batur.
buyurun. Size
Merhaba, ben
de teşekkür
Ankara'dan
ederim.
katılıyorum.
Buyurun Abla Bey.
Ses açma altla birlikte A tuşuymuş. Kontrol Y sohbet alanını
Alt Y
açıyormuş.
parmak
Onu
kaldırmak. Alt A mikrofonu aç.
alt. Tamam.
Buradan da bir kere daha
Onu bilemedim. Tamam.
alalım diğer
O zaman
arkadaşlar.
yapabiliriz. Ben şimdi korkulardan bahsedeceğim. Ben 15 yaşında gözümü kaybettim ve ilk
Şu anda
başta
kaç yaşındasınız?
şu anda 50 yaşındayım. Ve uzun süre maalesef baston kullanamadım. 5 yıl gibi bir süre kullanamadım. O
Çok
benim
da
için kayıp
süre
bir
değilmiş
dönemdi.
aslında okuyunca.
Efendim?
Çok da uzun bir süre değilmiş yani 20
Evet,
yaşında.
ama yine de zor oluyor. Yani çünkü kapalı bir toplumda taşradaydım. O zaman da daha zor oluyor. Hiçbir şey yapmayınca daha zor oluyor. Gerçekten çok çok önemli. Bağımsız yaşamak çok önemli. Korkulardan bahsedeceğim. Ben dışarıya çıkıp kaybolma tehlikesi ve karşılaşacağınız tehlikeler, arabaların nasıl davranacağı, trafikte nasıl davranılacağı, gerekli şartlara uyup uyulmadığı, gerekli özenin gösterilip gösterilmediği, bu korkular çok fazlaydı. Arkadaşlar diğer konulardan bahsettiler. Örneğin ailenin baskısı veya kabul etmemesi, bunlar ayrı bir sorun, ama bir de kişinin kendi yaşadığı korku, yani kaybolma korkusu veya hedef noktaya varıp varamayacağın, başarılı olup olunamayacağı hususu çok önemliydi. Ben rehabilitasyondan geçtim, o şekilde ancak şey yapabildim. Rehabilitasyonda bile ben atıyorum şu adres 43 numaraya nasıl gideceğim? 43 numarayı nereden bileceğim ki, baston bana söyleyecek mi ki gibi bir tez oluşturmuştum. Bu tez
Benimkine
nasıl? Ama bunlar tamamıyla tabii ki gerekçe, bahane, belki de ufak ufak kendimiz için oluşturduğumuz bahaneler bunlar. Halbuki bu bahanelerden çıkabilsek, kurtulabilsek, çünkü sonradan öğrendim ki ihtiyaç duyulduğunda sorulabileceği veya çok rahat nokta atışı oraya varılabileceği veya diğer kendi koyduğumuz işaretlerden o noktaya yine ulaşabileceğimizi zaman içinde öğrendim. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok da şey bir şeyden söz ettiniz. Yani çok gerçek bir şeyden söz ettiniz. Yani dışarıda arabalar var, hareket ediyorlar. İşte her gün bir sürü trafik kazası oluyor. Üstelik kaybolmak, gideceğin yere gidememek. Çünkü amacımız ne? Bir yerden bir yere gitmek. Yani yürüyüşe çıkmak hedefiyle genellikle bağımsız harekete başlamış olmuyoruz. Böyle olan varsa tebrik ediyorum. Ama çoğu kez mecburiyetten bir yerden bir yere gitmek hedefiyle çıkıyoruz ve o hedefe ulaşamamak ihtimali ya da o hedefe ulaşırken fiziksel zarar görmek, belki hayatını kaybetme ihtimali çok korkutucu bir şey. Ve bunlar dünyanın her yerinde, her an olmaya devam ediyor. O tehlikeler varlar ve bu kaygı, korku, buna kaygı diyemeyiz belki, ama tabii ki hani şu anda bizzat üstümüze bir araba gelmiyorsa tabii ki buna bir kaygı diyeceğiz. Bu kaygı gerçek bir durumu da hatırlatıyor insana ve bu kaygıyla birlikte dışarı çıkmak, yine de onunla birlikte ve ona karşı hareket etmek de oldukça zor. Teşekkürler bundan da bahsettiğiniz için. Başka var mı korkusunu, tedirginliğini, engelleyicilerini?
Ben söz alabilir miyim izniniz olursa?
Tabii buyurun.
İsmim Betül. Aranızda Bursa'dan katılıyorum.
Bu kadar
Yeni
bir coğrafyada varız burada ya, harika bir şey. Kars,
evet.
Bursa, Ankara, İstanbul'dayım.
Harika. Harika. Ben aranızda bir
İzmir.
5 dakika olmadı katılıyorum. Eğer bahsettiğim konuyla ilgili görüş bildirisi tekrar ediyorsam lütfen kusura bakmayın. Benim
Tekrar da etmemizde sakınca yok bu arada.
tamam.
Yani
Benim
hepimiz benzer kaygıları var. Bunları konuşmak
hı.
çok sakınca yok.
Şimdi böyle ben bağımsız harekete üniversitede başladım. Orada aslında birazcık mecburiyet oldu. Aile yok, işte arkadaşlarımla bir yere kadar gidebiliyorsunuz falan. İlk zamanlar tabii çok zorlandım. Ağlama krizleri, öfke patlamaları, işte dışarı çıktığım zaman sanki herkes beni izliyormuş, işte herkes bana acıyormuş gibi duygular çok fazla taşıyordum. O süreçte böyle arkadaşlarımı arıyordum yalnız kalmamak adına. Bir anda yolda ilerliyorum, bir yandan onlarla sohbet ediyorum. O zamanlarda biraz
çevremdeki insanları darlamış olabilirim. Çünkü tek başıma aşabileceğim bir durum değildi. Çok fazla baskıda büyüdüm ben. Hani babam çok kabullenmedi bizim engelimizi. Dolayısıyla annemsiz hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorduk. Nihayetinde üniversiteyi şehir dışında okumaya
İyi bir
karar verdiğimde
kardeşiniz
de
daha mı var sizin?
evet. Üniversiteye başladıktan sonra birazcık da mecburiyetlerin verdiği şeylerle birlikte ben bağımsız harekete başladım. Ancak şu anda da bir belediyede çalışıyorum. İşe gidip gelme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama mesela sahil beldesinde de yaşıyorum aynı zamanda. Sahile falan inmek istediğimde sürekli şu kaygıyı taşıyorum. Bir yere çarpma endişesi. İşte diğeri direğe toslama, işte ne bileyim bir araba geldiği zaman o arabanın nereden geldiğini kestirememe, işte olası kaza, kafamda kuruyorum ya da ne bileyim otobüste mesela otobüse binerken işte koltuk, acaba boş koltuk bulabilir miyim? İşte kartımı acaba basabilir miyim? Kaygılarını hala üzerimden atmış değilim. Ya da ne bileyim birisi de bastonum takıldığı zaman o birkaç gün onu üzerimden atamıyorum. Niye böyle bir hata yaptın diyorum. Niye kendine dikkat etmiyorsun? İşte insanlar senin bastona takılmak zorunda değil gibi böyle bir takım suçlamalar yapıyorum kendime. Bununla ilgili psikolojik destek aldım ancak çok bir verim alamadım. Hani gittiğim psikolog da bu anlamda çok bilgin biri değildi. Israrla böyle daha çok sokağa çıkmam gerektiğini söylüyordu ama yaşadığım yer erişebilir bir yer değil. Dediğim gibi bir yerlere çarpma korkusundan dolayı sürekli böyle bir şey içerisindeyim. İşte bir takım uygulamalar kullanıyorum dışarı çıkarken. Be My Eyes uygulamasını, işte bir ara Danış uygulamasını kullandım. Onlarsız hiçbir şekilde hareket edemiyorum.
Tabii danışı artık o kadar şey kullanamıyoruz maalesef, dakikalar o kadar az ki.
Evet. Yok, ben dakikasında da ücretli aldığımda da çok fazla verim alamadım. Hani bağlanamıyordum. Bağlanamadığım zaman bir süre sonra sinir krizleri geçiriyordum. Hani o an ihtiyacım var onlara. Bir yere çarpma endişesi var, kaybolma korkusu var demin beyefendinin bahsettiği gibi. Bu kaygılardan ötürü mesela Be My Eyes uygulaması olmasa ben herhalde hiç dışarı çıkamam. Onlar sayesinde, oradaki gönüller sayesinde markete gidiyorum, alışverişimi yapıyorum. Ama dediğim gibi tek başıma şu an hani yalnız başıma hareket ettiğim alanlar çok çok kısıtlı. Hani bu
Baston kullanıyor
noktada
musunuz Betül Hanım? Yani
efendim?
baston da kullanıyorsunuz tabii bu arada, değil
Evet,
mi?
baston kullanıyorum ama baston kullanmama rağmen işte bir çöp kovasına çarparım ya da bir arabaya çarparım, direğe çarparım. İşte birisinin ayağına dolanır bastonum. Kaygısını çok ciddi anlamda taşıyorum ve nitekim böyle durumlar olduğu zaman da günlerce kendimi suçluyorum, atamıyorum onu üzerimden.
Bunu paylaştığınız için özellikle teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Destek için şeyden sonra ayrıca görüşelim, olur mu?
Olur.
Hem sizi yönlendirebileceğim birileri olabilir, hem ben psikoloğum.
Süper.
Tamam.
Teşekkür ederim.
Ayrıca görüşelim, olur mu?
Ben de aslında bu konuyu soracaktım ya. Psikolojik destek konusunu çok iyi olur bunu konuşmak sonrasında.
Tamam, süper.
Çağla ben bu arada tekrar söyleyeyim.
Tamam, evet.
Evet.
Tanıdım. Ama tabii şey tanımayabilirdim. O yüzden hatırlatmanız iyi oldu.
Evet. Elif
Evet.
Hanım, ben de bir söz alabilir miyim?
Tabii, buyurun.
Erol Çorbacı ben. Tanımayan arkadaşlara İzmir'den katılıyorum. Arkadaşları gayet dinledik. Hani ileride de katılırız yine sözlere. Şimdi önce Betül Hanım'dan örnek verecek olursak, Betül Hanım'ın tamamen korkusu şu: rota
Yine de
kaybı.
hepimiz kendimizden bahsedersek daha iyi olacak.
Yok, şöyle, benim de zaman zaman o rota korkusu olmuştu. İlk bağımsız hareket. Aslında şöyle, bağımsız hareketimizde biz ortaokulda Ankara'da bastonumuzu elimize aldığımızda, bizim beden eğitimi derslerinde öğretmenimiz bizi dışarı çıkarırdı. Ve merdivenin iniş çıkışları ya da işte karşıdan karşıya geçişlerde nasıl davranmamız gerektiğini, bastonla yürümemiz gerek, nasıl yön bulmamız gerektiğini bizlere ders olarak anlatmışlardı. Onun öncesinde de biz kırsal bölgede, ben kırsal bölgede büyüdüğüm için elimizde deyim yerindeyse ahşap bir sopayla her tarafa, kırsal bölgede gidebiliyorduk ve bu bastona alışma sürecimizde bu yüzden kolay olmuştu. Zaman zaman benim ilk ortaokula ders Ankara'ya geliş gidişlerimizde şöyle oluyordu: rota kaybı. Yani şimdi de anlamlandırabildiğim.
Nereye doğru gidiyorum gibi mi?
Şöyle, mesela her zaman kullandığımız güzergahtan saptığımız zaman bizim o güzergah dışına çıktığımız zaman kaybolacağımız veyahut başımıza bir iş gelebileceği endişesi oluşuyordu. Yani bu direklere çarpma olabilir ya da işte arabanın size yaklaşması ve arabanın sizi altına alacakmış gibi hissiyatı oluşması, bu ilk dönemlerde oluyordu. Ama bunun üzerine, korkunun üzerine gittikçe bu rota kaybından da farklı sonuçlar çıkacağını deneyimledik, deneyimledim ben. Mesela o rotanın kaybolmasından dolayı farklı yerler keşfedebilmek ve o farklı yerlerin daha sonra işinize yaradığı zaman daha çok mutlu olduğumuzu fark ettim.
Yani kaybolmak değil de yeni bir yer keşfetmek olarak yeniden çerçevelersek o kelimeyi
Aynen.
ve işinize de yaramış olduğunu, belki evinize gidebilecek başka bir yol keşfetmiş olduğunuz gibi bunun.
Aslında dediğinizde çok haklısınız. Şöyle de güzellikler oluyor. Örnek veriyorum, her zaman kullandığınız yolda çok geçemeyeceğiniz derecede bir çalışma olduğu zaman siz kafanızda alternatif bir harita oluşturup o yoldan, diğer yoldan, daha önce kayboldum dediğiniz yoldan varacağınız rotayı takip ederek varacağınız yere varabiliyorsunuz.
Ama diyorsunuz ki rota kaybı, yani yolumu kaybetme korkusu ve dolayısıyla o kaybettikten sonra başıma gelebilecekler beni engelliyordu ya da en azından korkutan şeyler oluyordu.
Tabii korkutan şeyler oluyordu. Bu da tabii yetiştiğiniz çevredeki çocuklukta bilinçaltınızda işlenen bazı olumsuzluktan dolayı olduğunu çok iyi hatta anlamlandırıyorum şimdi. Yani anne babanız engel olmasa bile çevreniz işte sen nasıl yapacaksın? Ya işte araba gelir çarpar, yok at gelir çarpar, çiğner. Bunları gibi tümceler sizin bilinçaltınızda istemeseniz de, duymak istemeseniz de işleniyor ve bu ilk rota kaybında, ilk kayıp yaşadığınızda hemen beyniniz çağrışım yapıyor. Evet, bu böyle demişti. Bak ben kayboldum. Şimdi belki bir şey olacak.
O
Başıma bir
gelen
şey gelecek.
araba bana mı çarpacak acaba?
Yani bu anımsamalar hep oluyor. Bunun da en güzel yolu siz daha iyi bilirsiniz. Korkunun üzerine gitmek oluyor. Oldu benim için. Yani o korku atmanın bir yolu korkunun üzerine gitmek oldu. Yani
Oraya da
kaybolursam.
geleceğiz zaten. Ne
Evet.
bizi buraya, bu peki şu anda bağımsız hareketi kazanmış olanlarımızı o kaygıya, korkuya, tedirginliklere rağmen ya da onlarla birlikte bizi sokağa atabildiği de şimdi konuşacağız. Ama
Bir
önce
de bir şey
ben
daha
devam
söyleyebilir
ediyorum.
miyim?
Buyurun.
Şimdi bu mesela bağımsız hareketin gerçekten ben ailenin yakın olmadığı, akrabaların olmadığı yerde çok daha rahat öğrenebildiğini 15 ile 20'li yaşlar arasında öğrenmiştim. Yani bu bir gerçek. Yani hiç akrabaların tek başına kaldığın bir yerde kaybolsan da başka şeyler de olsa bağımsız hareketini geliştirmek, özgüvenini geliştirmek istendiğinde çok rahat işe yaradığını gördüm. Benim
Sırayla.
değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. İyi akşamlar. Toplantıda devam.
Teşekkürler. Evet, Habile'yi buyurun.
Korkutan şeyler hani arkadaşların da söylediği gibi işte arabanın gelmesi gitmesinden ziyade böyle hani bulunduğumuz yerin neresi olduğunu, kaldırımda mıyız, yolda mıyız, bunu tespit edemediğimiz zaman korkuttuğunu düşünüyorum ben. Yani mesela ben kaldırımda yürürken korkmuyorum açıkçası. Çünkü kaldırımda yürüdüğüm zaman yani eğer olağanüstü bir hadise olmazsa, yani biri gelip arabayla kaldırıma dalmazsa arabanın bana gelmeyeceğini biliyorum kaldırımda yürürken. Çünkü sonuçta orası bir kaldırım ve
Ama bulunduğum
araba
yerin
kaldırım.
kaldırım mı değil mi olduğunu bilemediğimde bu korkutucu oluyor.
Evet, ama mesela kaldırım araları. Kaldırımın arasına girdiğimiz zaman hakikaten korkutucu oluyor. Çünkü sağ taraf garaj oluyor. Ve sağ taraf eğer eğimli ise genelde ya garajdır ya bir binanın girişidir. Şimdi oradan bir araba çıkabilir ya da yol tarafından gelen bir araba garaja giriyor olabilir ve çarpılabilirsiniz. Bir de bu kaldırım aralarına bazen böyle araba yıkamalar, böyle benzinlikler falan bulunuyor. Öyle bir yere girdiğimiz zaman tabii benzinlik girişleri biraz daha böyle geniş olduğu için insana şöyle bir tedirginlik veriyor. Lan acaba kaldırımdan mı çıktım? Yola mı çıktım? Kaldırıma mı?
Düz yürüdüm mü? İçeri taştım mı? Hala yolun üstünde miyim? Onu
Evet,
diyorsun.
hala yolun üstünde miyim? Referansı kaybediyoruz. Kaldırım bizim için bir referans. Yani biz biliyoruz ki kaldırımda yayalar yürür. Kaldırıma hani arabalar park etse de önümüzü kesse de kaldırımdan araba gitmez, ama şimdi şöyle bir tehlike de var. Motosiklet sayısı araba fiyatlarının artmasına paralel olarak motosiklet sayısı arttı. Ve ehliyeti olan olmayan herkes motor kullanmaya başladı. Bunun bir denetimi yok. Dolayısıyla ben kaldırımlarda bazen böyle vızır vızır motorlar görüyorum. Yani kaldırım bakıyorsun, motor kaldırımdan gidiyor. Dolayısıyla bu da hem gören hem görme engelli yayalar için bir tehdit. Çünkü yani motorun nereden çıkacağını bilmiyorsunuz. Bir de ben korkuyu yenmek için her zaman sağı takip ediyorum. Yani köyde de öyle yapardım. Mesela köyde yolda giderken sol taraf nehirdi. Yani nehre düşme tehlikesi vardı. Sağ taraf duvardı. Gerçi orada duvarın içinden de yılan çıkma tehlikesi vardı ama. Şimdi yolun ortasından gidersem farkında olmadan sola kayma tehlikesi ve duvardan ya da nehre düşme
Yine
tehlikesi olduğu
referans
için.
kaybı yüzünden takip edebileceğim bir şey olmadığı için yönümü
Evet.
kaybedebilirim, nehre düşebilirim. Ama
Evet. O
duvarı
yüzden duvarı
takip etmek
takip
mümkün
ederek, yani
diyordun.
duvardan tarafa, sağdan sağdan, hatta böyle orada dikenler de olsa efendim, yol tarafı daha serbest, daha akıcı, sağ taraf daha böyle taşlı, daha dikenli, ama referans kaybı tehlikesi ve sol taraf tehlikeli olduğu için, ve ben hala öyle yapıyorum. Hala tabelalar var, işte efendim sandalyeler var, efendim çiğ köftecilerin tezgahları falan, bir sürü şey var sağda. Kaldırımın solu daha aslında açık, ama kaldırımın solundan aniden yola düşme tehlikesinden dolayı ben hep bulunduğum yerin sağını takip ediyorum. Bu ister kaldırım olsun, ister yol olsun, en sağdan gitmeye çalışıyorum ki, çünkü bir hani sola gittiğimde şeyden çıkmayayım. Yani şu an şunu da söyleyeyim. Ben şunu yeni keşfettim mesela ben. Hani trafik sağdan akıyor diyorlar ya. İleri doğru giden arabalar bize göre soldan oluyor. Eğer duvar sağımızdaysa, yani kaldırımın duvar kısmı, dükkanların, tabelaların olduğu kısmı sağımızdaysa, arabalar solumuzdan, yerimizden ileri doğru geliyor. Eğer
Kendimizin aynı yönde gidiyorlar.
bunun aynı yönde gidiyor. Duvar solumuzda, trafik sağımızdaysa, arabalar karşıdan geliyor. Bu da bir çok çok önemli bir referans noktası bence.
Teşekkürler.
Ben de söz alabilir miyim?
Evet.
Gönül Güneş.
Tamam, buyurun.
Herhalde en acemi olanınız benim. Ben de 45 yaşındayım. 8 yıldır tamamen kaybettim gözlerimi. Tabii hani
Acemilere
sonradan...
ihtiyacımız var burada. Teşekkür ederiz. İyi ki
Ha, o
buradasın.
zaman iyi bir referans olabilirim belki. Ben de tabii sonradan görememe olduğu için, hani daha önce çok aktif birisiydim. Bu arada da ev hanımıyım. Daha aktif bir insandım. Tabii bunu kabullenme süreci çok zor.
Nerede yaşıyorsunuz?
İstanbul'da. Tabii bunu kabullenmek çok zordu. Çünkü 5 yıl eve bağımlıydım. Kendimi kabullenemedim. Çocuğum var. İşte çocuğumu okula getiriyordum. İşte yemek getiriyordum falan. Baktım bunu iyice yapamamaya başladım. 5 yıl tamamen evde bağımlı kaldım. Yani birinin beni çıkartmasıyla ancak dışarıya çıkabiliyordum. Ama buna da artık dedim ki yok, bunu hani kendi kendime diyorum, Gönül bu sen değilsin. Hani aktif bir insandın. Hani bunu kendine yedirme. Dışarıya da adapte olmam lazım ve çok aktifim. Ondan sonra bunu tabii kabullenmeye, yani kendi önce itiraf edince, işte kendim yok bu böyle olmayacak. İlk psikolojik destekle başladım. Tabii 2 yılın sonunda işte psikoloğumun hani bastonu kullanmak ister misin? Yok, ben reddettim. Hayır, ben o kadar kötü değilim. Hani hiç kabullenemedim tabii ki. Ondan sonra bir elini al, ister kullanırsın, bir dene. İşte bir keşfet, aç, kapat, evin içinde bir dene. İşte ben her hafta seanslara gittiğim zaman sadece kuruma gidince açıyordum. İşte seans bittikten sonra kapatıyordum. Evde kapalıydı bir hafta. Sonra bu bağımsız baston eğitimi almaya başlayınca tutmaya başladım ve ilk kuruma başladığımda tabii güvendim. Eşim yanımda yok, kızım yanımda yok. Güvenlik alanım, evim. Evden farklı bir yerdeyim. İlk 3 hafta çok zorlandım. Hani rehber, öğretmenime falan yapıştım koluna resmen. Ondan sonra tabii yavaş yavaş bunu birazcık aşama aşama hani kendimi kabullendim. Çünkü önce kendimi itiraf etmem lazım. İşte kendimi kabullenmem lazım ki hani ben kabullenim ki çevremde, ailemde tabii ki kabullensin.
Şunu mu demek istiyorsunuz? Doğru mu anlıyorum diye sormak istiyorum. Yani kabullenmekle kastınız, ben bastonu alırsam artık ben görme engelliyim, bunu kabul etmekten mi bahsediyorsunuz? Ben
Aynen,
gerçekten
aynen.
görme engelliyim artık, bunu kabul etmeyi bahsediyorsunuz, değil mi?
Aynen, tabii ki onu. Çünkü hayır, sen böyle değilsin, sen bu değilsin. Çünkü işte sol gözüm görmüyordu, sağ gözümde yine biraz görüş açım vardı, ama tabii bu yıllar geçtikçe daha çok azalmaya başladı. Yani ilk zamanı atıyorum 50 ise şu an %5'lere kadar düştü. İşte ilk
Ya bastonu
baston.
almak eşittir kör olmuş olmak gibi
Aynen,
geliyor
çünkü
zaten.
şey, ben o kadar kötü değilim. Yok, hani o var olan tünel görüşü daha da azalınca, hani o tünelden bile kendimi zorluyordum. Gönül göreceksin, hayır baston hani en son noktaymış sanki. Hani bana göre, o zamanki fikrime göre, hayır ben, sen kör değilsin. Kabullenmedim çünkü. Dediğim gibi işte bastonu 3. seansında aldığım zaman, çünkü annem babam da, bu arada da evliyim de, annem babamı önce tanıştırdım. Bu dedim baston deyip isim koydum. O isimle halen hitap ediyorum. İsmi bu arada Defne. İşte
Defne, harika.
aynen. Aynen. İşte ilk Eğitimden sonra
annem körlükle barışmanın sembolü olarak mı Defne?
Aynen, yani Defne ismi hem de kızım olduğu için, kız biraz da hani Defne ismi bana sakinlik, huzur verdiği için, hani bu da artık senin günlük
hayatınıza.
Evet, hani bu senin hayatına girecek. Hani benim bir ikinci çocuğum gibi. Hani baston sopa olarak bana çok kaba geliyor. Defne daha böyle yumuşatılmış, daha kabullenmesi rahat. Hani kendimce bu şekilde bir geliştirdim. İşte annem de babamla tanıştırdım. Bu artık dedim Defne artık ailemizin bir parçası. Tabii ağlaştık falan. Hani çok zor oldu. Hiç kolay değil tabii ki. Ha, belki biz dezavantajlıyız. Hani sonradan yani kör olduğumuz için. Hani belki doğuştan olmuş olsam, sonuçta hani karanlık bir hayata doğduğum için her şeyi o şekilde şey yaparım belki, hani tolere edebilirim ya da alışabilirim. Ama hani 37 yaşından sonra bunu kabullenmek çok zor oldu. Ama bu arada tabii 3 yıl eğitim aldım ama 2 yıl gittim, son 1 yıl bıraktım. Tekrar bu işte 1,5-2 ayda tekrar başladım. Çünkü gidiş geliş biraz sorunlu oluyor. Halen refakatçisiz çıkamıyorum. İşte her hafta gidiyorum ama daha o cesareti kazanamadım aslında. Biraz önce de bir arkadaşın dediği gibi korku, kaygı, ben onu daha atamadım.
Şu yani anki korkularınız neler? Yani çünkü aslında zaten mesela Olgun Bey de dedi, aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Yani hala ben 24 yıldır filan üniversiteye başladığımdan beri baston kullanıyorum. Yani bir sürü yere gittim. Yurt dışına gittim kör olarak. Türkiye'de birçok yere gittim. Hala bir sürü yere gidiyorum. Ve yine de içimde taşıdığım kaygılar var. Şimdi bunlardan da bahsedeceğim. Yani ilk başlangıcında o çubuk beni nasıl koruyabilir ki diyordum. Ama işte kör gibi ne öyle çat çut sağa sola vura vura diyordum. Şimdi tabii ki bunları demiyorum yani. O yaşlarım çoktan geçti ama şimdi de mesela dışarı çıkarken, çok iyi bildiğim bir yere giderken bile bazen içimde beliren kaygılar var. Ve ben onlarla birlikte, yani birçoğumuz onlarla birlikte çıkıyoruz. O yüzden yani şu anda içinizde kaygının olması, onları atmaya çalışmamızı hiçbir anlamı yok. Çıkmayacaklar. Onlarla birlikte ya hareket edeceğiz ya da hareket edeceğiz ya da etmeyeceğiz. O yüzden şimdiki kaygılarınız neler? Bunu merak ediyorum. Yani dışarı çıkmak, tek başınıza çıkmak deyince aklınıza gelen, yok ya yine beni birisi götürsün, yine biriyle çıkayım dedirten şeyler şu anda, tam da şu anda sizi neler?
Aslında evet, çarpma falan ama ben onları da geçtim. Hani ben mesela hayvanlardan çok korkuyorum. Hani bu sevmediğim anlamında değil de biraz da tabii görme azaldıkça bilmiyorum diğer evet hani diğer arkadaşlar benimle aynı fikirde mi? Ben bu 2 yılda bu şeyi, kendimdeki şeyi keşfettim. Hani hissel, işitsel, dokunsal temaslar hissedilebilir şey bende bayağı bir arttığı için hani bunu da şey yapamıyorum. Hani vücudum da bunu yeni yeni kabulleniyor. Hani benim dışımda aşırı derece bana biri temas ettiği zaman hani vücudum aşırı bir tepki veriyor. Hani normal bir kan aldırsam bile hani işte söyleyeceği zaman, atıyorum işte şu an iğneyi kolunuza doğru getiriyorum. Ha, böyle söylediği zaman biraz daha hani korkum azalıyor ama onun dışında haber vermeden ya da seslenmeden vücuduma dokunması, yani parmağıyla bir temas etmesi, hani aşırı bir vücudumu salgıladığı bir korku. Hem bu var.
Fiziksel duyarlılığım arttı da diyorsunuz bir
aşırı anda. Derecede, yani bunu ben de yeni yeni keşfediyorum. Çünkü daha önce bu kadar yoktu. Tabii görme iyice azalınca belki bu şeyler, hani duygular falan daha da fazlalaştı. Kediler mesela örnek
belirtisinin içinden bir yerden gelen bir dokunuş.
Ya evet, yani hani bunu bazen anlamlandıramıyorum. Acaba diyorum hani bunu ben mi abartıyorum, ama sesler, örnek veriyorum işte buzdolabı çalışıyorsa onun motorun içindeki aksama kadar o ses beni hani aşırı duyuyorum. Bu iyi bir şey mi değil mi, hani şeyi de anlamlandıramıyordum da açıkçası. İşte dediğim, bastona çıktığım zaman örnek veriyorum işte tekerleğini kediler falan yanaştığı zaman ya da atıyorum bir çöp ya da yumuşak bir şey olduğu zaman o kadar korkuya kapılıyorum, kendimi geri çekiyorum. Ya bunu evet yenmem lazım ama bunu en çok aslında o psikolojik şeyi ben daha kendimde aşamadım aslında. Bu belki de benim için, çünkü kabullenemedim belki de. İlk mesela ben bir yıldır ara verdim ama o son 2 yılda falan kola girmiyorduk işte eğitmenlerimizin yanında. Yani işte haftada bir gün işte eğitime gittiğim zaman hiçbir şekilde eğitmenimizin koluna girmiyoruz. Orada o kadar rahatım ki, özgürüm. Ama işte kızınla ya da eşimle dışarı çıktığım zaman hani kola yapışma ya da işte diyorum ki hani beni bir rahat bırakın, kendim yürüyeyim, hani birazcık uzakta durun, dokunmayın bana. Ama o arada yapışıyorlar. Anne dikkat et, solda araba var, şu var. tabii ki onlar da tamamen kendi
zarar
korumak
istedikleri. Endişe etikleri.
Aynen.
Ve kendileri de bunu kabullenmekte zorlandıkları için. Muhtemelen bir tane arabaya bir hafif çarpsanız hiçbir şey olmaz duran bir arabaya, ama sevdiğimiz birilerinin zarar görme fikri de zorlayıcı oluyor muhtemelen. Bu da sizin için zorlayıcı oluyor.
Hayvan yani korkusuyla çok... alakalı ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bu hayvan korkusu harbiden bende de var. Ki ben aşağı yukarı 17-18 yıldır hani bağımsız yapan birisi. Hani işte 200 köyde olmak üzere geri kalan şehirde. Şimdi mesela bizim kayınvalidemin küçük bir köpekleri var, Toprak. Böyle çok böyle minik bir şey yani, avuca bile sığmayacak bir süs köpeği. Ondan bile korkuyorum yani. Çünkü niye aslında korkuyoruz? Çünkü köpeğin ne zaman geldiğini bilmiyoruz. Ne zaman üstümüze atlayacağını, ne zaman bacağımıza sarılacağını, aslında sevmek için sarılıyor. O da hani süs köpeği. Ya da bir kedi mesela, bir yerde kedi olduğunu duyduğum zaman tedirgin oluyorum. Çünkü yani ne zaman bacağıma sessizce sürünecek, ne zaman bastonumu tekeyle oynayacak, bu tedirgin ediyor insanı. Yani çünkü hani ne zaman temas olacağını bilmediğimiz için.
Ne yapacağını kestiremediğim bir canlının ne zaman bana dokunacağını ya da bir şekilde bastonuma ya da bana temas edeceğini bilememek kaygı verici diyorsun. Teşekkürler. Evet. Gönül Hanım, sizin de devam ediyordum.
Evet, dediğim gibi yani bu evet hayvanların üstüne, çünkü atıyorum hani sabit ya da ne bileyim direkt örnek veriyorum duvar, hani onu bastonumuza hissedebiliyoruz ama dediğiniz gibi canlı olduğu için hani onu kestiremiyorum ondan. Hı-hı. Evet, korkum. Arabaların korkusu, tanımadığım ne bileyim hani insanların üstüme üstüme gelmesi ya da o anda tabii belki bazıları yardım amaçlı hani yapmaya çalışıyorlar ama bunu da tabii sesli olarak değil de işte hani söyleyebilsen yardım ister misiniz? Çünkü direkt böyle kolumuza girdiği zaman hani yabancı bir insanın, bir de bayan olarak daha çok hani vücudumu korumaya geçirmeye çalışıyorum o anda.
Sanırım güvende hissetmiyorsunuz dışarıda tek.
Hiç hissetmiyorum. Evet, onu ben daha yenemedim. Bilmiyorum, o yüzden hani biraz acemilik çekiyorum ama tabii bunun için de çabalıyorum. Hani asla hani pes etmeyip de nalet olsun çıkmayayım bugün de evde durayım. Öyle bir yapıya da sahip değilim. Hani yavaş yavaş bunu kendime de şey de istemiyorum tabii ki, örnek veriyorum. İşte 3 yıldır eğitim alıyorsun Gönül, daha bir yol kat edemedin. Kendime de bazen serzenişlerde bulunuyorum ama sonra da diyorum ki hayır, bu kadar kendine yüklenme. Evet, o bir gün gelecek ama er ya da geç.
Yani
bu
harikasınız şekilde... yani şu anda da buraya geliyorsunuz. Kendiniz için bunu yapmayı sürdürüyor olmak harika bir şey. Tebrik ederim. Yani kendinize şu yükü de yüklemenize gerek yok. Korkmamam lazım, aşmam lazım, tedirgin olmamam lazım. Bu yüke de ihtiyacınız yok çünkü işte Olgun abi benden daha da büyük ve muhtemelen benden daha erken başlamıştı bağımsız hareketine, lise demişti. Dolayısıyla en az bir 30 yılı var elinde bastonun. Ama o da bugün izleniyor olmaktan kaygılandığını söylüyor. Ben de zarar görmekten, bilmem gerektiğini düşündüğüm bir yerde kaybolmaktan, yani başkalarının gözü önünde bu kadardır öğrenememiş mi ya bunu denmesinden endişe duyuyorum ve tabii ki zarar görmekten hepimiz endişe duyuyoruz galiba. O yüzden ve bu hiç bunları, bu özgürlüğü de tatmamışken henüz hala onun peşinde koşuyor olmanız harika bir şey. Tebrikler.
Tabii ki şu an Defne,
paylaştığınız için de ayrıca teşekkürler.
Rica ederim. Bu Defne mesela benim için şu an hani üçüncü göz mü deseniz, hı-hı, üçüncü kol mu deseniz. Çünkü onu sürekli açık, mesela kapattığım zaman, örnek veriyorum, bir yerde oturduğum zaman işte masanın kenarına katlayarak, şimdi katladığım zaman ihanet ediyormuşum gibi hissettim. O kadar bağlandım ki onsuz asla dışarı hiç, yani tamam yanımda biri olmasın bir derece ama defnesiz asla, yani benim o kadar... Çünkü almakta ilk kullanırken çok zorlandım ama şu an elimden düşüremiyorum. Ve hani dediğim gibi benim kolum bacağım olmuş yani. Sağ tarafım benim tamamen Defne'ye odaklı. Sol tarafım işte yanındaki refakatçiye odaklı. Hani sağımla daha genelde hareket ettiğim için. Hani şu an benim için vazgeçilmez. Yani tapıyorum resmen, öyle diyebilirim.
Öyle zaten hepimizin bir uzuvu gibi oluyor bir süre sonra bastonumuz. Teşekkürler, yani hepimizin ikinci bir gözü kolu gibi. Biri sağ daha söz istiyordu.
Tamam, merhaba, ben de bağımsız hareketimi üniversiteye başladığımda geliştirmeye başladım. Psikolojiden bu sene mezun oldum, psikoloğum ben de, yeni mezunum.
Harika, genç bir meslektaş.
Evet, ailemle birlikte aynı şehirde üniversite okuduğum için ben çok fazla böyle bir yere gidip gelme noktasında aşırı geliştirmedim kendimi ama en azından yani belli yerlere gidip gelebiliyorum şu an. 4 yıl içerisinde bunu kazanabildim. Yani bu süreçte beni en çok engelleyen ilk önce ailemin önyargıları oldu ama onları çabuk aştık diyebilirim. Annem beni takip etti. Bir öğretmenim çok destek oldu. Onların desteğiyle yolları öğrendim. Bu süreçte beni en çok engelleyen ve açıkçası öfkelendiren böyle uzaktan akrabaların söylemleri oldu. O söylemleri duymamak için biraz öyle konuşan insanlarla olan iletişimimi sınırlandırdım. Tabii ki korkular az önce anlatan arkadaşlar gibi benim de korkularım var. Aynıları zaten o yüzden değinmek istemedim. Ama bence biraz olumsuz etkileyen insanlarla görüşme sıklığı bu süreçte azaltılabilir diye düşünüyorum.
Nerede yaşıyorsunuz?
Sakarya'da yaşıyorum. Burada okudum Sakarya'da.
Dolayısıyla görece küçük bir şehirde yaşadınız.
Evet yani merkezi büyük ama tabii İstanbul gibi değil.
Teşekkürler. Var mı başka söylemek istediğiniz bu engelleyicilerle ilgili?
Engelleyicilerle
Sizi en
ilgili
çok engelleyen şey, hani arkadaşlarım dediklerini tekrarlamak istemiyorum dediniz ama aslında burada tekrarlar da bizim için bir veri. Yani bir şeyin ne kadar sık yaşandığı da, ne kadar çok kişi tarafından yaşandığı da aslında bir veri.
ben bu süreçte destek aldım. Bir fiziksel bir rahatsızlığım da vardı ve otobüse bindiğimde sürekli böyle hastalanacağım diye düşünüyordum. Fiziksel tedavim olurken aynı zamanda bu da bir engelleyiciydi. Bunun için BDT sürecinden geçtim. Ve diğer bir şey de mesela ben de sizin söylediğiniz gibi işte bir yerde bildiğim bir yerde bile kaybolmaktan korkuyorum ki bu birkaç kere başıma geldi mesela. Yani kendimi çok kötü hissetmiştim.
Nasıl olur da ben burada kaybolurum? Ya da ya nasıl olur da bu burada kaybolur diyecekler.
Evet.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bir dakikalık bir soru sorabilir miyim? Çok kısa, çok merak ettiğim bir soru.
Buyurun.
Hani yurt dışına falan gittiğinizi söylediniz ya. Burada yaşadığınız kaygı yoğunluğu oradaki gibi miydi? Yani genelde hep yurt dışının daha erişebilir olduğu, daha rahat hareket edilen bir yer olduğu söyleniliyor. Nitekim sizin bu konuda deneyimleriniz ne oldu? Yani aynı kaygıyı orada da taşıdınız mı? Ya da yurt dışına giden arkadaşlarım da deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim.
Yani yurt dışı bir kere dili de farklı olan ve eğer siz de ana diliniz kadar iyi bir o ülkenin dilini kullanmıyorsanız. Çünkü İngilizce de her yerde iş görmüyor ya. Ben Portekiz'e gitmiştim. Mesela bir metro yani kör arkadaşlarımla birlikte bir metro istasyonunda hiç kimse İngilizce bilmiyordu. Biz de Portekizce bilmiyorduk. Türkçe de bilmiyorlardı. Ve nereden nereye gideceğimizi de bilmiyorduk. Biz sonuç olarak yanlış metroya bindik. Geldiğimiz metroya bindik. Yani geldiğimiz yöndeki metroya bindik filan. Dolayısıyla bu da tabii kaygı verici bir şey. Yani bir de işin üstüne dil bilmemek girdiğinde ya da dil engeli girdiğinde tabii ki daha kaygı verici oluyor. Çünkü bir yerin kaldırımlarının çok düz olması bir noktada anlamını yitiriyor. Çünkü siz orayı hiç bilmedikten sonra, o kaldırımın nereye gittiğini bilmedikten sonra, o kaldırımda ne yapacağınızı bilmedikten sonra o sadece yürümek için boş bir yer olmuş oluyor. Dolayısıyla tabii ki yurt dışında eğer yeterli bir hazırlığınız yoksa ya da yeterli bir şeyiniz yoksa, cesaretiniz yoksa, biz birkaç arkadaş gittiğimiz için hani birbirimizi daha çok desteklemiş olduk, birbirimizden güç aldık. Hepimiz aynı kadar bağımsız hareketi olan, işte dili olan insanlardık ama yanınızda birinin olması da güç verici bir şey. Dolayısıyla birbirimizden güç aldık ve o sayede çok da eğlendik aslında. Söz isteyen diğer arkadaşlar.
Sanırım bende miydi, bilemiyorum. Devam edeyim mi?
Evet, lütfen.
Ben de şu an küçük bir ilçede yaşıyorum. Şu an Kuşadası'nda yaşıyorum.
Aa.
Ama üniversite eğitiminde Ankara'dayken ben de bağımsız hareketimi o zaman kazanmıştım. Kazanmıştım derken o zaman kazanıp sonradan kaybettim diyeyim. Şu an bağımsız hareketine aslında sahip değilim veya yeni yeni çabalıyorum bağımsız hareketimi almak açısından. Ankara'da yine bir eğitim alarak üniversiteye gidip geldiğim sırada bağımsız hareketimi kazanmıştım. Üniversiteye gidip geliyordum. Sonra üniversite bittikten sonra biz İzmir'e taşındık ve ben bir ailenin tek kızıyım. Anne baba bütün hayatını bana vakfettiği için her zaman, her daim yanımda oldular, korumacı oldular. Ankara'dan İzmir'e geldiğimizde tabii bilmediğim bir şehir olunca ve onlar da sürekli beni getirip götürünce konfor alanım da çok güzel gelişti. Nasıl olsa beni sürekli bir, nereye istesem getiren götüren biri vardı. Bağımsız harekete ihtiyaç duymadım. Sonra buraya geldiğimizde küçük bir yer. Tabii ki büyük şehir gibi düzenli bir yer değil. Özellikle yazın çok kalabalık olan ama trafiği veya vesairesi karma karışık. Görmeyenlerin işte bir sarı çizgisi bile olmayan doğru düzgün bir yer. Öyle olunca tamamıyla bağımlı hale geldim. Yıllarca bağımsız hareket
Pardon,
yönüyle
özür dilerim.
çaba göstermedim. Ama sonra işte onlar yanımda olmazsa ne olacak gibi kaygılar beni bağımsız hareketi almaya zorladı. Ve şimdi yavaş yavaş işte bir öğretmen bana destek oluyor. Çünkü kendi başıma elime bastonu alıp çıkamadım. Etraftakilerin eleştirileri ne olur ki küçük yerde yaşadım o yüzden söyledim. Herkesi tanıyorum. Yıllarca beni elinde hep biri yanımda gördüğünde sanki biriyle gittiğimde ben normal bir insandım. Ama bastonu almaya başladığımda bir görmeyen oldum. İşte aciz bir hale düştüm veya ne bileyim ihtiyaç duyan bir hale düştüm. İşte karşımdakilerin ah yazık yazık nasıl gidecek? İşte ne yaparsın şimdi? Aman çarptın yazık çarpma. İşte dikkat et gibi eleştirilerin odağı olacak bir noktaya geliyormuşum gibi geldi. Ve o yüzden bastonu elime almak gerçekten çok zordu. Hala da mesela hep böyle dikkatimi çekiyor. Bir şey olduğu zaman onu saklıyorum kıyıya köşeye. Sanki beni görmeyen yapıyor. Sanki başka o baston yokken ben normalim de o ortaya çıktığı zaman ben kör oluyorum gibi. Ve tabii ki elimi alıp çıkamadım. Yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Ve de korumacı bir aileye sahibim. Hep arkamdan ben bir şey yapmak istediğimde hep destek oldu. Ay yok hayır işte biz götürürüz seni. Biz yaparız seni. Ben götürürüm. Ben ederim. Ve bu imkanım da olmayışı. Bana imkan da vermediler belki bir noktada. Sonra ilk yapmaya başladığımda da şu kaygım da oldu. Ya yolun ortasında bir hata yaparsam, işte bulamazsam yolumu karıştırırsam, yönümü karıştırırsam, yalnız kalırsam, kimse de yardım etmezse ne yapalım? Nereye giderim? Nasıl çözerim, nasıl çıkarım işin içinden gibi kaygılarım da oldu. Ama işte dediğim gibi zaman geçiyor, yalnız kalma korkusu da olunca şimdi işte yavaş yavaş evden durağa gideyim, duraktan iş yerime gitmeye çalışayım gibi dersler almaya başladım.
Teşekkürler. Harika şeyler söylediniz ve yani sizin için harika değil, yaşamakta olurken tabii ki harika değil ama bunları bizimle paylaşmanız çok güzel çünkü yani işte hepimizin yaşadığı şeyleri bir kere daha söylemiş oldunuz ve sosyal kaygıların yanında aslında konforun da sürekli bizi bir yere götürebilecek birilerinin olmasının da bağımsız hareket için ne kadar da içsel olmasa da aslında bir açıdan içsel de ne gerek var dememize sebep olan bir engelleyici olduğunu söylemiş oldunuz. Teşekkürler.
Ben
Teşekkür ederim.
alabilir miyim söz?
Tabii buyurun zaten.
Galiba sıra
Evet.
bana geldi.
Evet.
Tamam, teşekkürler. Yani ailenin tepkileri, yakınlarının tepkileri bunlar bende de olan şeylerdi. Hani bağımsız hareket hala bile hani yeri geldiğinde buna rağmen ve bunun senin de dediğin gibi bununla birlikte biraz daha farklılarını söylemeye çalışacağım bunların yanı sıra. Bende de kedi ve köpek korkusu var. Olur da özellikle bizim bu metronun çıkışında genelde böyle yatarlar özellikle de yazın. Fark etmeden gider de bastonumla dokunursam gider üstüne basarsam ya bana saldırırsa korkusu bununla rağmen çıkıyorsun ama bu beni tedirgin eden şeylerden biri. Yine kedi bir keresinde başıma geldi zaten hani gelip bastonu tekerleğiyle oynuyor ki ben kediden korkuyorum. Hem bana yaklaşsın istemiyorum hem de ona zarar vermek istemiyorum. Ve ne olursa olsun da kediler gelir beni bulur. Nedendir bu da anlamıyorum. Yani
Kedilerin öyle bir
tutuyorum
şey
herhalde.
var. Kendilerinden korkan insanlara yaklaşmak gibi bir gıcık huyları var, evet.
Valla ben birebir örneğiyim yani. Bunda da şey yapıyorum genelde özellikle asansördeyken çıkarken hemen acaba etrafta köpek var mı diye sorduğum çok oluyor. Şey yapmak amacıyla en azından daha temkinli davranayım diye. Gece geç saatlerde ve sessiz yerlerde yürümek beni korkutuyor. Kalabalıksa gecenin geç saati de olsa o beni çok tedirgin etmiyor. Issız zamanlarda ve gece saatlerinde, geç saatlerde dışarıda yürümek, otobüs falan değil de yürümek özellikle
Bunun
beni
içinde
tedirgin
biraz
ediyor.
da şey var mı? Saldırıya uğramak ve yardım alamamak. Kadın olarak yalnız
Evet,
gece
kesin
olmak.
ikisi de var. Yardım alamama konusunda yani saldırıya uğramaktan gece daha çok korkuyorum. Gündüz de olmasına
Ben
rağmen o
de
kadar
bir
da olmuyor.
bağırsam kimse yetişemez gibi yardım
Evet,
alamamak.
öyle hissediyorum. Evet, öyle hissediyorum ama bazen şeyi de hissediyorum. Özellikle bilmediğim bir yerse ama tarife göre gidiyorum. Biraz da yürümem gereken bir yer var. Çünkü tarif gereği atıyorum 500 metre yürümem gerekiyor. Olur da yolda birine bir şey soracak olsam burada da hiç kimse yok kaybolur giderim korkusu da oluyor ıssız yerde. Bu gece için de geçerli. Bir de saldırıya uğrama evet bir bağırsam kimse duyamaz var. Bazı konularda da çok cesaretliyken zamanla cesaretimi kırıldı. Yani bir şey olmaz ne var ki ben yaparım dediğim şeylerde bazı, şimdi zamanlarda yani yıllarca tecrübelendikçe kaygılandığımı hissetmeye başladım. O da ne? Mesela çok böyle geniş yollarda özellikle karşıdan karşıya geçiyorsam ve o yolu bilmiyorsam her zaman geçtiğim yol değilse acaba şimdi ben karşıdan karşıya geçeceğim ama yolda set var mı? Işıklar yandı, sesli ışık da var ama yolun ortasında kalır mıyım? Yoksa orada bir set var mı? Yolu ikiye bölüyor mu? Onu gözüm yemiyor. Ondan korkusu var. Işıklar olduğu halde, kalabalığı takip edeceğim halde tek geçmeye tedirgin olduğum oluyor. Ses, yol çok geniş olmasa ve tanıdığım yol olsa bile de eskiden ışık yanar yanmaz hop diye karşıdan karşıya kendime atarken ışıklar yanar yanmaz şimdilerden biraz daha temkinli. Bu da herhalde tecrübelerden işte kırmızı ışıkta geçen arabalara denk geldiğimden ya da benzer başka şeyler olduğu için biraz daha hani gene geçiyorum ama daha temkinli, daha böyle şey. Biri yardım talebinde bulunuyorsa da çok da geri çevirmediğim şeyler oluyor. Ama özellikle bilmediğim yerde bile olsa kendimi atardım mesela. Işık
Peki
yandıysa
şey oluyor
geçerim, ne
mu?
varmış diyordum.
Mesela bir yere gideceksin ve orada birkaç tane ya da bir tane geniş yol olduğunu biliyorsun ve bilmiyorsun. Ya oraya gitmesem de olur mu acaba? Deyip
Ya
aklından
hayır.
kendini ikna etmeye çalıştığın oluyor mu? Ona rağmen yine gideyim ya da gitmediğin.
Hayır, yine de gidiyorum. Sadece şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen tek geçmemeyi seçiyorum. Özellikle bilmediğim yerse belki de hani aslında çok da zor bir şey değilmiş yolun geçebileceğimiş ama gene de emin olamıyorum. Hani geçtiğim oluyor ama eskiden hiç düşünmeden hani şey yapardım. Şimdi biraz daha temkinli davranmaya başladığımı hatırlıyorum. Herhalde bunlar hepsini söyledim diye hatırlıyorum. Varsa da unuttum.
Teşekkürler.
Söz alabilir miyim?
Tabii buyurun.
Merhabalar, ben Şükrü'ye İzmir'den katılıyorum. Şimdi ben tavuk karasıyım, gündüz görüyorum, karanlık ortamlarda ve gece görmüyorum. Ve bunun aslında güzel tarafı gündüz birçok şeyinizi hani beyaz bastonu süs olarak taşıyorsunuz yarı yarıya gibi oluyor ama gece tam tersi bağımsız hareket sıfırlanıyor, öyle bir riski oluyor geceleri. Gece
Her yer
hangisi?
birdenbire bilmediğiniz bir yerde yürümeye başlıyorsunuz
Evet, tam o
gibi.
his oluşuyor geceleri ve ben gece dışarı çıktığım zaman bu araba farları gözüme vurduğu zaman hani az gören arkadaş ya da daha önce gören arkadaşlar bilir o farlar kocaman olur ve yüzünüze böyle projektör ışığı gibi yayılır. Kaldırımda bile olsam o zaman sanki araç üstüme geliyormuş gibi oluyor ve korku hissine kapılıyorum öyle bir durumda geceleri ve şey de oluyor hani az önce söylediği gibi arkadaşın hani gece işte kaybolma ya da işte sarhoş insanlar tarafından rahatsız edilme ya da ne bileyim işte çok gürültülü ortamsa sağ mı solu mu duyamadığım için bir de gecede göremediğim için orada başıma bir şey gelmesi vesaire gibi korkularım var benim de. Özellikle işte büyük araçlardan çok korkuyorum gece. Çok ses çıkarıyorlar ve farları da çok büyük olduğu için yayılımları daha fazla oluyor. O beni korkutuyor. İşte daha önce yaşadığım ilçede maalesef alkol problemli insan sayısı çok fazla olduğu için akşam ondan sonra orada sokağa çıkmaktan korkuyordum. Birisi işte önüme geçer, saldırır, tutar beni falan gibisinden.
Hala mesela gündüz bile olur, birisi beni seslenmeden tuttuğu zaman ondan korkarım mesela. Yani bu tarz korkularım var ama gündüz çok şükür birçok yere, her yere tek başıma gidip gelebiliyorum. Gece de işte gidip gelebilmeye çalışıyorum. Eşim hiç görmüyor ama gece gündüz onun için eşit olduğu için onunla gidip gelebiliyorum rahat bir şekilde. Onun için gece gündüz fark etmiyor ama benim böyle fark ediyor. İşte böyle korkular da olunca geceleri buna bir çözüm bulmak lazım ama nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum.
Peki, bundan da bahsettiğin için teşekkürler Şükriye.
Rica ederim.
Çünkü yani dediğin şey mesela az gören birinin ne yaşadığını ilk defa dile getirmiş oldun sen şu anda burada. Teşekkür ederiz. Ve
Rica
şey
ederim.
konusu o gözüne şey projektör tutulmuş tavşan gibi dedikleri şey muhtemelen oluyor sana sürekli. Ve bununla birlikte
Aynen.
hareket etmek de çok zor olsa gerek. O yüzden ayrıca teşekkürler bununla paylaştığın için. Engelleyicilerinden başka söz etmemiş olan ama etmek isteyen var mı?
Ben de söz alabilir miyim Cilil?
Tabii ki buyurunuz.
Ya şimdi burada herkes kendi engelleyici şeyinden bahsettiği için ben de bahsetmek istiyorum. Benim yaklaşık 9-10 yaşlarında başlayan, devam eden bir işitme kaybı problemim var. Hani benim için mesela en büyük engelleyici bu oldu. Yani bir diğeri de hani bir yerleri bilmemek bir başka şey. İşitme kaybı şöyle, hani mesela kaldırımlar vesaire kullanıyorum ama mesela işte araç yaklaşıyor. İlk aracın sesini ilk duyduğum anda hani önümde ön tarafından mı geliyor, arkadan mı geliyor? İlk önce onu bir kestiremiyorum. Biraz daha yaklaşınca hani o şey netleşiyor ama zaman içinde. Benim hani şu an baston alıp hala çıkmamdaki en büyük engel bu biraz hani şey.
Seslerin
Bir
nereden
de
geldiğini belirleyememek. Dolayısıyla nereye doğru kaçacağımı, kendimi nereye doğru koruyacağımı bilememek.
Onu kestirememek ve bir yerleri bilmemek ve bir de şey, bir üçüncü seçenek de hani ben de birçoğumuzun şeyiyle körler okulunu yatılı okuduktan sonra hani lise döneminde ailemin yanına dönüp üniversiteyi de ailemin yanında okudum. Üniversite üstelik de hani neredeyse
İzmir'deydin değil mi Cem?
yani, evet o zaman İzmir'deydim, şimdi Rize'deyim, artık onu
Aa öyle mi?
son 6 senedir
Peki.
Rize'deyim. Şimdi mesela üniversite benim 2-3 sokak ötemdeydi. Yani bastonla bile gittiğim bir mesafeydi. Giderken mesela bir süre sonra şey olmaya başladı. Hani annem de benimle beraber evden üniversiteye gitmek için çıkarken ya ben de bir dışarı çıkayım şeyinde benimle beraber üniversiteye gelmeye başladığında ben lise 3'te başlayıp o üniversite hazırlık sınıfında ve birinci sınıfta belli bir seviyeye getirdiğim bağımsız hareketi zaman içinde işitme kaybının ilerlemesi ve annemle birlikte çıkmaya başlamakla bayağı bir geriletmiştim. Sonra tabii şimdi şehir değişikliği olduğu için alıştığım yerleri bazı şeyler değişti. Tam
Bir de
böyle
daha görece küçük bir yere gittin.
daha küçük bir yere gitmemin hani mesela küçük olması sebebiyle hani gidilebilecek yerler çok fazla olmadığı için hani bunları öğrenip belli bir şey oturtmak mümkünken tabii küçük olmanın bir dezavantajı bağımsız erişilebilirliğin yetersiz olma ihtimalleri çok daha fazla olabiliyor. Şöyle bir şey yaşadım. Ben buraya geldiğimde hemen ilk başta bir bağımsız hareketimi toparlamaya başlamıştım tekrar. Kurumum yer değiştirdi. Valilik binasının içindeyken kendi binasına taşındı. Şehrin dışına çıktık bir anda, şehrin merkezin göbeğinden. Gittiğimizde hani minibüs mesela valilik binasının içindeyken hani evimin bulunduğu yerden çıkıp minibüse bindiğimde valiliğin önünde inebiliyordum. İnebilme durumum vardı mesela. Bunu kaybettim tamamıyla.
Ulaşım
Ulaşım
zorlaştı.
zorlaşmaya başladı. Sonra hani bir hevesle bir araba aldık. Şimdi konfordan alanından çıkamıyorum. Bunlar
Araba.
benim.
Sen de konforun engelleyiciliğini yaşayanlardan oldun.
Aynen, o benim de hani o konforun engelleyiciliği de var. Herkeste
Tabii
olduğu gibi.
işitme kaybı önemli bir
Ya
engelleyici.
işitme kaybını şimdi belli bir seviyede sınırlandık. Kokleer implanta geçince belli bir seviyede tuttuk ama yani
Yine de keşke burada mesela eylem burada olsaydı.
ya
İsim geliyor. Onun da
evet
işitme kaybı
yani
var. Belki hani sonraki zamanlarda davet ederiz onu da.
o şekilde hani o bir şey konusunda mesela bir danışmanlık, psikolojik destek noktasında bir görüşmek isterim aslında, bir şeyin destek onunla ilgili bir yönlendirme bir şey olabilirse ben de
Daha
hani bir
sıraya gidin arkadaşlar.
böyle bir şey var. Açıkçası arıyorum yani bir artık şey var. Şunu yaşamaya başlıyoruz hani bu ya annem ailem ne kadar daha yanımda. Hatta annem ne kadar daha destek olabilecek. Onun şeyi artık kaygısını iyice zamanla hissetmeye başlıyoruz yani. Böyle.
Sen de Kuşadası'ndaki arkadaşım ismini paylaşmamıştı. Onun gibi aslında ailenin daha ne kadar yardım edebileceğine ile yüzleşmiş. Belki bir hastalıkla ya da işte yaşlılığın getirdiği yavaşlamalarla, yorgunlukla bunu da
Sağlık
fark ediyor.
problemleri falan başlayınca
Problemleri evet.
bu konu da iyice
Ve yine de buradasın.
Yani bir şekilde bir şeyle yüzleşmişsin. Buradaki diğer arkadaşlar gibi işte Gönül Hanım gibi işte Kuşadası'ndaki arkadaşım yine senin gibi. Ve yani bağımsız hareketimizi bakımsız bırakmasak diye bir oturuma katıldınız. Dolayısıyla bu aslında şey bir de sizinle ilgili bir şey söylüyor. Yani bu zamana kadar yapmış, yapamamış, denemiş, bırakmış olmakla birlikte bütün onlar var. Ve şu anda yine bir böyle bir oturuma katılıp engelleyicilerimizi paylaşıyoruz. Bu çok cesaretlendirici bir şey. Hem benim için aslında gurur verici bir şey. Hem sizin için sanırım ya sizinle ilgili zaten bir şey söylüyor. Kendiniz için bir şey yapıyorsunuz.
Ben de söz alabilir miyim?
Buyurun.
Konuşabilir miyim? Ben Ordu'dan Erol Gümüş. Herkese
Selam.
selamlarımı
Kadar
sunuyorum
geniş bir coğrafyadayız. Gerçekten harika bir şey oldu ya bu.
öncelikle. Evet, doğru. Ben de bağımsızlıkla yaklaşık bakayım 15 yıl önce tanıştım diyebilirim sizinle. 2009-2010 yıllarıydı. İstanbul'da ilk denemem. İstanbul'da oturuyordum. Abimin yanındaydım. Esenyurt'ta oturuyorlardı. Rahmetli annem sağydı. O sıralarda benim dışarı çıkmama izin vermiyordu. Yani hepimizin yaşadığı bir durum. Annem hani işte korumacılık duygusu, annelik şefkatiyle başına bir şey gelir. İşte İstanbul gibi bir yerde araba çarpabilir. Araba vurur kaygısıyla beni dışarı sokağa salmak istemiyordu. Ama ben dedim anacığım yani bir adım atmam lazım. Eğer bu böyle devam ederse hep birilerine bağımlı kalarak yaşantımı sürdüreceğim. Bunu yapmam lazım. O sırada da tek başına hareket edebilen, bağımsız hareket edebilen arkadaşlarla tanışmıştım. Yeni tanışmıştım daha doğrusu internet sayesinde, Team Talk sunucuları sayesinde. Kendini aşmış bir sürü arkadaşla tanışınca meğerse dünya bambaşkaymış. Ben köyde yaşıyorum. Yani o sıralarda köyde yaşıyordum daha doğrusu. Bilmiyorduk yani biz de bir de hep açık öğretimle okudum ondan sonra zaten. Körler okuluna da gitme fırsatım olmamıştı. Dolayısıyla
Herkes evinde oturuyor zannediyordum diyorsunuz.
evet herkes evinde oturuyor. Haline razı olmuş böyle bir kenarda sessizce duruyor zannediyordum. Ama bambaşka bir dünya varmış. Yani 2009'da internetle tanışıp bilgisayar hayatıma girdikten sonra dünyanın bambaşka olduğunu fark ettim. Ve bağımsız hareketime de İstanbul'da o korkumu yendim. Yani o zamana kadar gerçekten şuradan ben Ordu Fatsa'da yaşıyorum. Köyden Fatsa'ya bile inmeye cesaret edemiyordum. Öyle.
O zamanki korkunuzun ne olduğunu hatırlıyor musunuz?
O zamanki korkum işte az önce bir arkadaşın da dediği gibi annemiz işte araba çarpar, araba vurur diyorlar diye. O bizde de etkisi oluyordu hakikaten. O
Yani
korku.
fiziksel olarak zarar görebilme ihtimali.
Evet. Yani onların dediği gibi düşünüyordum ben de. Diyordum yani olur ya işte araba gelir ansızın vurur. İşte bir şey olur. Sonra hayata atılmaya karar verince köyden taşındım ben. İlçeye taşındım. Fatsa'ya. O zaman bile abimler diyordu ki ben okumaya gideceğim diyordum. Yani eğitim almam lazım. Hayata atılmam lazım. Yoksa bu köyde çürüyeceğim diyordum. Onlar da yine diyordu senin kim götürecek? Kim getirecek? Elinden kim tutacak? Bizim zamanımız yok. Seninle kim ilgilenecek? Gibi şeyler söyleniyordu. Dedim hadi dedim sizin dediğinizi varsayalım. Tut ki bir şey oldu dedim. Ya araba çarparsa ölürüm dedim. Zaten ölmeyecek miyiz dedim. Ya bir adım atmam lazım dedim. Olası durumda araba çarptı diyelim ki dedim. Ölürüm dedim. Başka bir şey yok dedim. Ben bunu göze aldım dedim. Yani bu şekilde başladık. Çok şükür şu anda işimle gidip geliyorum. Rahatlıkla o korkuyu yendim hamdolsun. Diğer buradaki beni dinleyen arkadaşlar da yenebilirler, korkmasınlar. Navigasyon var, artık yapay zeka var. Yani bunlar aşılabilir şeyler. Yani artık yapay zeka çok ilerledi. Navigasyon programları, yazılımları da çok gelişti. Çok işimize yarıyor. Dolayısıyla hiç korkmaya gerek yok yani. Rahat
Ve
olsun.
ne diyorsunuz aslında o zamanki korku yani beni engelleyicilerimden bir tanesi herkes benim gibi evde oturuyor zannediyordum. Zaten evde oturulması ve buna razı olunması lazım zannediyordum. Ta ki
Evet.
başka bir dünya olduğunu görünceye kadar. Bir de aynı zamanda çocukluğumdan beri bana yüklenmiş olan araba çarpar işte ne bileyim bir şey ezer. Düşersin, canın yanar ifadeleri beni korkutuyordu diyorsunuz. Engelleyicilerin bunlarla
Evet. Bunun için şu an bile aslında engelli anneleri, babaları hep çocuklarına korumacı davranıp çocuklarına bir şey öğretmek yerine ona yardımcı olarak ona destek olup o şekilde ona yani destek olduğunu zannediyor. Yani bunlar bize fayda değil. zarar sağlıyor. Niye? Onun yerine bize her şeyi öğretirse annelerimiz, babalarımız, örneğin işte yemeğimizi önümüze kendileri koymak yerine, çayımızı kendilerini koymak yerine bize destek olup siz de yapın derlerse daha iyi olacak. Aslında toplumun eğitilmesi lazım bu konuda. Her yerde yani.
O yüzden biz de bu oturumları yapıyoruz. Bizi bir şekilde buraya katılanlar ya da kayıttan evet. izleyenler yani, için.
Ondan sonra annelerimiz babalarımız şunu diyor örneğin işte benim gözüm yumulduktan sonra ya da ben hayata işte gözlerimi kapattıktan sonra bu çocuğum ne olacak? Yani bu çocuğuma kim bakacak? Düşüncesini taşıyabiliyor. Halbuki çocuğunu öğretse o anne baba hayata atılması için ona yardımcı olsa bu sefer gözü arkada kalmayacak. O taşıdığı korkudan o da kurtulacak. Hani ben öldükten sonra bu çocuğuma kim bakar, kimin yanında durur, kim ilgilenir, kim sahip çıkar korkusunu da o engelli annesi babası bunu da bu şekilde yenmiş olur aslında.
Teşekkür ederiz.
Rica evet. ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Engelleyicilerini paylaşmamış olan ve paylaşmak isteyen var mı? Şeye geçmek istiyorum çünkü. Bu engelleyicilerle birlikte ne oldu da dışarı çıktık? Kısaca biraz bunlardan da bahsedelim ve bugünkü oturumu kapatalım. Bir sonraki oturumda daha devam edeceğiz zaten ama. Ya da isterseniz şunu da yapabiliriz. Yani biz ben 10 oturum olarak tasarladım ama yani bu yeterince uzun bir konu. Daha çok anlatacaklarımız var. O yüzden hani bunu haftaya bırakalım da demek de mümkün bu arada.
Serkan yani, parmak kaldırdı. Elif sen göremiyorum dedi.
Evet göremiyorum.
Ben söyleyebilir miyim?
Tabii buyurun.
Şimdi bağımsız hareket konusunda evet doğuştan görme engelli adım Serkan bu arada. Hı-hı. Niğde'den katılıyorum.
Süper. Yeni bir şehri daha katıldı şu anda. Evet, evet. Niğde'yle.
Buyurun. Niğde'den katılıyorum. Bağımsızlık hareketimi ben geç kazandım.
Kaç yaşındasınız?
37 yaşındayım.
Hı-hı. Süper.
Bağımsızlık hareketimi geç kazandım. Bu da tabii az önceki ordulu arkadaşımızın dediği gibi aile faktörü etkili. Özellikle zaten hani bizim İç Anadolu'daki illerde hani işte oğlum evde mesela bir şey yapma kırarsın. Bardak çanak kırarsın. İşte oğlum bir yere gitme falan. Tabii biz eve yeni taşınmıştık o zaman. Şehrin merkezinde oturuyorum. Tabii markete ekmek almaya ineceğimde bizimkiler müdahale etti tabii. Ya oğlum olmaz gitme düşersin kırarsın. Tabii şimdi bu durumları biraz aştık. Tabii.
Siz tabii, niyetliydiniz markete gitmeye ama aileniz
izin vermiyordu. Ama şimdi çarşının birçok yerine gidip alışverişimi yapabiliyorum mesela. Bir de benim lise yıllarımda da tabii müdürüm teşvik etti. İlk başta müdürüm beni kabul etmemiş. Hani okula kayıt yaptıracağız. Tabii biz işte görme engelli öğrenci hani merdivenden düşerse kalkarsa hani
sorumluluğunu biz alacağız alamayız.
Sorumluluğunu alamayız. Tabii annem de demiş ki işte müdür bey siz merak etmeyin oğlum merdivenleri koşar gibi çıkar. Tabii ben eskiden apartmanda öyleydim. Merdivenleri koşarak çıkardım. Tabii bildiğim yerlerde. Hala da öyleyim. Tabii müdürüm sene sonunda lise 2. sınıftaydım o zaman. Lise 2'nin sonuna doğru geldiğimizde işte bana tabii ismimi farklı bir isim Emrah gel bakayım buraya falan dedi. Hocam benim adım Emrah değil Serkan. Oğlum her neyse. Bundan sonra dedi bastonunu eline alıp gideceksin tamam mı dedi. Aa tamam müdürüm tamam hocam dedim. Şimdi mesela okulla yurt pansiyonda sadece yemek yiyordum. Aradan bir yol geçiyordu o kadar. Kendim gidip gelebiliyordum. Mesela kantinde alışverişimi yapabiliyordum. Bir de şöyle bir şey var Elif Hanım. Biz görme engelliler ilkokulunda okuduk. Yatılı okulu. Tabii,
Niğde'de mi okudunuz?
Evet Niğde'de okudum. Niğde Cemil Meriç görme engellilerde okudum. Yatılı okuduk. Tabii yatılı okul da bize özgüven verdi. Mesela özellikle çorap yıkama gibi hani belli küçük çamaşırları yıkama. Mesela nevresimleri getirirlerdi, verirlerdi bize. Biz takardık mesela. Yani bunun gibi öz bakım becerilerimiz yani kişisel idare becerilerini orada kazanmaya başladık. Mesela dolaplarımızı falan temizlerdik. Şimdi tabii hala korkularım var. Mesela ben yer yön bulmakta evet navigasyon uygulamaları bazen bana yeterli olmuyor. Mesela ben tabii şu yolun karşısına geçeceğim halbuki. Ama navigasyon uygulaması farklı yere yönlendirmeye çalışıyor hani yaya modunda. Bir de hani yön hala diyelim büyük şehirlere gittiğim zaman mesela Kayseri gibi Ankara gibi büyük şehirlere gittiğim zaman hala zorlanıyorum. Yani tek başıma bir yere gitmekte Zorlanıyorum. Evet, kendi
Yani
işimdir de.
bulmakta mı zorlanıyorsunuz yoksa gitmek istemek ya da içsel
Yok,
olarak
gitmek
hani o...
istiyorum. Gidiyorum. Mesela terminalde indiğim zaman acaba şura neresiydi ya da tramvay neresiydi ya da metro neresiydi gibi falan. Onlarda zorlanıyorum. Hani bastonu
Bunları bulmak, neyi nerede bulacağımı bilmek zorlayıcı oluyor diyorsunuz.
Evet. Ney nerede
Navigasyon
olduğumu.
uygulamaları da her zaman yeteri kadar etkili olmuyor diyorsunuz.
Evet. Aha, tabii şu anda mesela evde de ben bağımsızlığı tabii sadece.
Erkan kardeş,
Evet.
navigasyonun etkili olmadığı yerde sor, korkma, yine geri adım atma sen. Bende de kapalı havalarda uydudan sinyal alamayabilir bazen,
Aynen
düzgün
öyle.
çalışmayabilir. O zaman oralarda birileri olur mutlaka. O zaman sorarsın, işte falan
Mesela
yere
ben
nasıl gideceğim dersin.
o
O
destek için teşekkürler Erol Bey, değil mi?
Evet.
Bunların
Erol'cum.
hepsini daha sonraki oturumlarda konuşacağız. Şimdiden böyle önden korsan şey yapmayalım istiyorum. Yavaş yavaş gidelim istiyorum. Sindire
Tamam.
sindire gidelim istiyorum. Bunların hepsini daha sonraki oturumlarda konuşacağız. Çünkü bağımsız harekete dair her şeyi konuşmayı hedefliyorum
Ha bir de
ama hepsini
şunu
bu akşama
söyleyeyim.
sığdıramayız.
Evet.
Ben ilk başta işte evde kahve yapmamla başladım. Bu Nescafe üçü bir arada tarzı bir şeyleri. Hani kettle'ı ısıtıp suyu dökebilme.
Yani şey
Bunlarla
diyorsun,
başladım. Ama şimdi
okuldaki kişisel idare becerileri de, bu da işte kendi kendime kahve yapabilmem de, işte o gün markete gidip ekmek almam da, merdivenleri koşarak çıkmam da, bana şey yapan, benim engelleyicilerimi ortadan kaldıran şeyler olmuş oldu. Bir şey
evet.
yapabildiğimi görünce diğerlerini de yapmak zor olmadı dediğinizi anlıyorum, doğru mu?
Doğrudur. Mesela ben şimdi tabii o zaman kahve yapmamı hayretle karşılamışlardı. Şimdi tost yapabiliyorum. Mesela yumurta kırabiliyorum. Makarna yapabiliyorum. Bu tarz şeyleri yapabiliyorum mesela. Ha, en azından burada ben yatılı okulunda verdiği
Etkili
deneyimlerin
olduğunu
etkili
düşünüyorsunuz.
olduğunu düşünüyorum.
Süper. Bunların hepsine tam gaz devam demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Süper. Peki engelleyicilerini paylaşmak isteyen başka kimse kaldı mı?
Gevezelik
Peki.
edebilir miyim?
Gevezelik etmek serbest efendim. Engelleyicilerden bahsediyoruz ama.
Tamam. Merhaba herkese. Ben Osman Nuri'yim. Yaşlı sayılırım size göre. Yani kabaca eskiden söyleyeyim. Bir de ben
Olgun
yeni...
abiden yaşlı değilsin Osman abi. Bilmiyorum tabii.
Yaşlıyım. Ondan da yaşlıyım.
Öyle mi?
Evet.
Yaşlarımızı
Hadi
yarıştıramaz
bakalım. Şimdi önce ilk zamandan kısaca bahsedeyim çünkü çoğu söylenmiştir aslında. Bir de şey böyle yani yaş ilerleyince ne tür bağımsız hareketi sınırlayan korkular ortaya çıkıyor. Birkaç cümle de ondan söyleyeyim.
Bizi neler bekliyor peki?
Şimdi ben işte mahallede falan rahatça yürüyen köylü okulu okumadım zaten. Yani bazı arkadaşlar bilir ama köylü okulu okumadım. Kaynaştırılmış eğitim okudum. Dolayısıyla ya yani mahallede falan çok rahat dolaşan birisiydim. Bastonsuz, mastonsuz. İşte ama şehrin büyük bölümlerinde yani ana yollara çıkmayı pek sevmiyordum. Ve konfor alanım vardı. Geniş bir arkadaş çevrem vardı. Yani yola çıksam işte hadi birlikte gidelim, işte şuraya gidelim mi bilmem ne gibi böyle avantajlarım vardı ve ta üniversiteye kadar bastonun yanından geçmedim.
Yine o konforun engelleyiciliğine sen de takılmışsın yani.
Evet yani okula yani lise uzak bir yoldu. Liseye bile işte yürüyerek gider gelirdik arkadaşlarla ama hiçbir gün ben de buradan bir gideyim diye cesaret etmemiştim lise sonuna kadar. İşte Ankara'ya gelince üniversite için o zaman mecbur olduğumu fark ettim. Bir de yardım istemeyi seven biri değilim kişilik olarak. Öyle çok yardım isteyen biri değilim. Baktım ki iş başa düştü. Çektim bastonu. Yani hiç eğitimsiz. Öyle yürümeye başladım. Ama daha çok yani sosyal korkular benim için şeydi. Böyle hani çevrede biraz sevilen işte şey bu zeki meki bulunan birisi olarak görüldüğüm için işte zor geliyordu bana hani böyle bastonla yürüyecek işte bu duruma düşmüşmüşmüş falan durumları.
Yolu bulamamış, yere çarpmış, takılmış gibi mi?
Yok çarpmış takılmış pek onu dert etmiyordum da yani işte ne bileyim böyle hani iyi giyinen bilmem ne biriyim bir de işte hani bastonlu olunca bir tuhaf mı olur ne derler falan gibi şeyler etkendi. Son olarak da şeyden söyleyeyim bu yaş ilerleyince neler oluyor. Ben mesela yani bağımsız harekete başladıktan sonra çok hızlı yol aldım. Öyle hani yavaş yavaş minik adımlarla gelişen bir şey olmadı. Yani şu noktadayken işte yaş ilerleyince durum değişiyor. Mesela hiçbir yolda ben ışık yanmasını beklemezdim. Yani 4-5 tane görmeyen arkadaşım bile toplayıp yanımda akan trafikte karşıdan karşıya geçirebilirdim. Ama daha sonraları algılar zayıflıyor biraz işte. Biraz hani belki işitme engelleniyor. İşte yön ve hız mesela araçların hızını eskisi kadar iyi kestiremiyorum.
İşitme
Dolayısıyla
bunda çok belirleyici bir şey. Yani işitmenin azıcık dahi kaybolması, bir kulakta kaybolması bütün bunları zorlaştıran bir yol şey oluyor, durum oluyor.
Yani o yüzden mesela eskisi gibi cesaret edemiyorum. Böyle bir şeyim oldu, korkum oluştu. Yine yardım almadan geçiyorum ama ışıkları tercih ediyorum. Yani işte yaya geçitlerini tercih ediyorum daha çok. Öyle bir şey yaratıyor. Bir de tabii kaza korkusu da biraz artıyor eskiye göre. Çünkü yani kırıkların daha geç iyileşir. İşte yaraların daha geç kapanır sonuç olarak gençliğe göre.
Ve
Böyle
risk
şey.
alma becerisi zayıflıyor ya da bir risk alma ihtimali daha gençliğe özgü
İsteği azalıyor.
galiba.
İsteği, risk alma isteği
Evet.
azalıyor. Genel olarak böyle şeyler söyleyebilirim. Ben uzatmayayım.
Teşekkürler. Pek de gevezelik olmadı. Eğer hedefin buyduysa ulaşamadın Osman abi. Teşekkürler.
Görüşürüz yine.
Görüşürüz. Var mı başka?
Esinlemede bulunabilir miyim? Elçin ben bu arada Kuşadası'ndan az önce
Evet,
isim soyadım.
deminden beri Kuşadası'ndan arkadaşım deyip duruyorum.
Evet,
Teşekkürler.
sözünüzü kesmemek adına ismimi söylemeyi unuttum. Elçin ben. Çok uzun süre tabii ben mesela üniversitede 1-2 sene üniversitede bağımsız hareketi de yani okula gidip gelme kendim yapmaya başladıktan sonra ne zaman ki üniversite bitip biz İzmir'e sonra da buraya gelince o dönemde baya bir yani bir 30 seneye yakın bağımsız hareketim olmayınca sonra şey düşünmeye başladım. Yani iş işten geçti. Bu saatten sonra bağımsız hareketini kazansan ne olacak? Kazanmasan ne olacak? İşte yaş geliyor bu yaş 50 yaşına geliyorum. Artık bu saatten sonra hani olmaz gibi kendi içimde kendi kendimi geri çektiğim noktalar da oldu. Bunlar da beni belki süreç içerisinde daha geç bıraktı. Ama şunu da hissettim. Mesela anne baba korumacıydı. Az önce Celil söyledi ve birkaç arkadaşım daha söyledi ya anne baba ne zamana kadar yanında olacak. Ben çalışıyorum, avukatım, hazine avukatıyım. Baba getiriyor, götürüyor. Ondan sonra işte duruşmaya gidiyorum, onlar getiriyor, destek oluyor bana. Sonra bana dediler ki işte biz seni getirdiğimiz yere kadar götürürüz. İşte ben elimden geleni yaparım ama ben düştüğümde hani getiremeyecek konuma geldim. Sen de o zaman emekli olursun. Bu bilinç de bu söylem de benim için çok acı oldu. Ben emekli olmak istemiyorum. Ben hayattan o koptu diyor. O yaşta kopmak istemiyorum belki. Belki ben bir şeyler daha yapmak istiyorum. Onlar benim için acı oldu. Sonra onlarla birlikte belki de başladım. Belki de etrafımdaki insanların, etrafımdaki arkadaşların bana işte bağımsız hareketini almalısın, yapmalısın ya da demeleriyle. Ama şu da çok oldu. Geç kaldın. Geç kaldın diyenler de çok oldu. Yani o ikilemleri de çok yaşadım. Bunlar biraz engel, belki biraz kamçı. Bunları da bilemiyorum aslında.
Teşekkürler.
Evet.
Aynı zamanda her ikisidir de yani hem kamçı hem engeldir.
Öne giden böyle her şeyi tuttuğumu koparmak isteyen, tuttuğumu başarmak isteyen bir insandım daha öncelerinde. Ama nedense bu konuda hep ya kaygılarım bilinç altındaki kaygılarım bilemiyorum. Hep beni aman ya şimdi çıkmayı ver dışarıya sonra çıkarsın ya da işte geç kaldın ya da işte tamam sen gideceğine ne yapayım işte dur babam bıraksın annen bıraksın annem seninle gelir annem benimle gelir gibi böyle hep bir şeylerin arkasına sığınmaya başladığımı hissediyorum. Aslında normalde ben her şeyi başarmak isteyen bir insandım ama bu iş bu konuya gelince hep bir şeylerin arkasına sığındım. Şimdi düşünüyorum bilinçaltımda işte ben köpekten korkarım ya da araba çarpar korkusu, kaybolurum korkusu. Aslında bunları hani hissetmiyorum ama belki de kendime dillendiremiyorum onu da bilmiyorum. Dillendiremiyorum ama bu korkular belki içimde var olduğu için kaçıyorum. O da belki engellerimden bazıları.
Teşekkürler.
Merhaba, ben Elçin, beni tanır, ben Esra Çelik,
Ha,
İspanya'dan
Esra merhaba.
katılıyorum. Ben adım Esra Çelik, İstanbul'da yaşıyorum.
Merhaba.
İstanbul hukuku mezunuyum. İstanbul'da serbest avukatlık yapmaya çalışıyorum eşimle birlikte. Benim hikayem şöyle, ben görerek, hep görerek okudum. Lise, üniversite, üniversite sonrası, staj, evlilik, çocuğum oldu. İki tane çocuğum var. Biri 22 yaşında, biri 16 yaşında.
Allah başlasın.
Ben çok geç görme eğitimi kaybettim. Yani çok çok geç. Her şeyi görerek yaptığım, çocuklarımı büyüttüm, onlara kitaplar okudum.
Şu an
45 yaşında, 50 yaşındayım şu an. 49-50'ye gireceğim bir
ne
iki ay
zaman
sonra.
görmez oldunuz?
Aslında benim yavaş yavaş ilerledi. Çocukluğumdan beri vardı ama çok doktorlara gittik. Tavuk karasıydı diğer bahseden arkadaşlarım gibi. Ama çok yavaş ilerledi benim.
Biraz
Son 5
Gönül Hanım'a
yılda.
benzer bir öykünüz olduğunu sanıyorum.
Evet,
O da az önce
evet.
iki çocuğu olduğundan
Dinledim.
bahsetmişti.
Dinledim, evet. Benim dediğim gibi son 5 yılda çok, %10 görüyorum şu an, çok az. 2021'de İstanbul'da Sarıyer'de Görme Engelli Vakfı'nda bir iki haftalık kısa bir hızlandırılmış eğitim aldım. Çok vaktim yoktu, kalmam da çok zordu çocuklarım olduğundan dolayı. O yüzden bağımsız hareketim yok denecek kadar az. Ama bastonla tanışmam çok geç oldu dediğim gibi. 45 yaşından sonra olunca bunu kendime öncelikle kabullenmem, kendi kendime kabullenmem çok zaman aldı benim. Yani nasıl elime alabilirim? Etraftaki insanlar bana bakacak. İşte ya bir çarparsam. Özellikle etraftaki insanların bana bakması beni psikolojik olarak çok çok zorladı yani. Çünkü o yaşa kadar hep böyle her şeyimi bağımsız, kendim yapmışken belli bir süre sonra elime aldıktan sonra işte kendimi kabullendirdikten sonra sıra etraftaki insanlara kabullendirmeye geldi. Bunda da çok sıkıntılar yaşadım. Ailem uzakta benim, İstanbul'da değil. Ben İstanbul'da doğdum biliyorum ama sonra onlar memlekete gittiler, terk ettiler. Yani memlekete döndüler. Eşimle mesela benim eşimle evlendiğimde sağlamdım, görüyordum, sağlıklı bir kadındım, bir sıkıntı yoktu. Onun açısından mesela o buna nasıl bakacak, beni bu şekilde kabullenebilecek mi? Onun duygularında, hani düşüncelerinde benimle ilgili bir değişiklikler olabilir mi? Onunla ilgili psikolojik ama düşündüğümü yaşamadım Allah'a şükür, öyle bir sıkıntım olmadı. Ama tabii o sağlıklı gören avukat belli bir yaşa gelmiş, ne bileyim kendini kanıtlamış. Benim onun yanında işte bastonla yürümem. Bir erkek olarak onun açısından düşündüğümde gerçekten bu zamanda kabul edilecek bir şey çok zor bir şey diye düşündüm yani. Bir anda böyle bir eşiniz var, görmüyor yanınızda. Siz belli bir seviyeye gelmişsiniz. Avukatsınız, maddi, manevi, ne bileyim. Onu bile kendime yediremedim. Yani onun yaşında böyle bir kadın, o bunu kabullenebilir mi? Bana karşı duyguları değişebilir mi? Nasıl düşünür? Ne hisseder? Çünkü onunla ilgili de çok sıkıntı yaşamadık. Allah'a şükür, Allah razı olsun. Hakikaten çok anlayışlı o konularda bana çok destek oldu, yardımcı.
Ama
Hala da.
düşüncelerin sizi çok zorladığı belli oluyor. Teşekkürler paylaştığınız için.
Evet, böyle. Benim şöyle, beni engelleyen şu, ben korkularım yok. Yani yalnız dışarı çıkmakta, hareket etmekte, bir yerlere çarpmakta, insanlar, onları açtım. Sadece şu korkum var benim, beni engelleyen. Kısaca onu söyleyeyim. Bana bir şey olursa geride kalan çocuklarım ne olur? Yani bir yerim kırılırsa, ne bileyim, yatalak kalırsam, yani çocuklarım, bana bakacak kimse yok. Çocuklarım ne olur? Beni en çok engelleyen bu bağımsız harekete.
Yani
Bunun
aslında yine de fiziksel zarar görme ihtimaliyle birlikte gelecek sonuçlar.
Çünkü evde her şeyi yapabiliyorum. Yemek, temizlik, öz bakım, her şeyi. Evde hiçbir sıkıntım yok. Sadece bağımsız dışarıda sıkıntı yaşıyorum. İşte bunda da bana bir şey olursa evdekiler ne yapar düşüncesi beni çok engelliyor. Evet.
Teşekkürler bununla paylaştığınız için.
Evet, ben teşekkür ederim.
Var mı başka engelleyicilerini paylaşmak isteyen? Sanırım yok. Sizinle şöyle bir şey yapmak isterim. Önce kısa bir özet yapmak isterim. En çok nelerden söz edildi? Sosyal kaygılar, yani beni izleyen birileri var. Ne derler acaba? Acırlar mı? Ya da işte hakkımda ne düşünürler? Sanki işte beni izliyorlarmış gibi yapacaklarım ya hata yaparsam benim hakkımda bana üzülecekler gibi kaygılar. Fiziksel zarar görme ihtimali, araba çarpar mı? İşte hayvan saldırır mı? İnsan zarar verir mi? Bir yere çarpar mıyım? Çarpar mıyım? Çok gelmedi ama muhtemelen bunu da taşıyanlarımız vardır. Düşer miyim? Gibi kaygılar. Ve bunun dışında kaybolma, nerede olduğumu bilememe, gideceğim yere gidememe gibi kaygılar, engelleyiciler. Aynı zamanda konfor alanımız, yani zaten beni götürebilen, getirebilen birileri var. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok ki gibi korkular, kaygılar. Bunun dışında genel olarak hani saydıklarınız arasında benim söylemediğim bir şey oldu mu diye düşünüyorum. İşitme kaybına bağlı. Yani seslerin kendimin nerede olduğunu belirleyememek. Bu sadece işitme kaybıyla olmaz bu arada. Stres de buna neden olabilen bir şey olur. O yüzden benim de mesela şimdi bunun adını koyabildiğim, ne olduğunu bugün bilebildiğim bazen olurdu. Birdenbire sanki etrafın sesleri açılmış gibi gelirdi. Size oluyor mu bilmiyorum. Yani sanki o zamana kadar bir sis perdesi arkasındaydı da birden, yani bu sadece yolda değil, bulunduğum herhangi bir yerdeyken de olurdu. Ve şu anda bunu şuradan kaynaklandığını bilebiliyorum. Demek ki o anda aslında o kadar da o anda değilim. Aklımda bir şeyleri düşünüyorum. Düşüncelerimle, zihnimle çok meşgulüm. Bunu fark eder oldum şu anda. Bütün bu kaygılar, hata yapma ihtimalleri, işte zarar görme ihtimalleri, insanlar ne derler, kaybolacak mıyımlar, işte nerede olduğumu belirleyemiyorum, sesler nereden geliyor, gözüme ışık nereden vuruyor, nasıl vuruyor, ne yapacağım ben şimdi gibi o yön kayıpları, ne yapacağını bilememe, belirsizlik, bütün bunların hepsi aslında hep aklımızın içinde gerçekleşen şeyler olduğunu sanırım siz de fark ediyorsunuz. Yani o anda gerçekte olan bir şeyden çok, olmuş olan bir şeyden çok eyvah duygusu bizi birazcık da zorlaştırıyor. O eyvahla birlikte birçok şey gelebilir ama eyvah. O eyvah geldikten sonra zihnimizin içinde bir sürü şeyle meşgul oluyoruz gibi anlıyorum. Çünkü çoğunda öyle olacakmış gibi, sanki bilmem ne gibi cümleler hepiniz kurdunuz, hepimiz kuruyoruz. Dolayısıyla o mesela en son Esra Hanım'ın dediği işte eşim sanki acaba ne düşünecek? Ya bunların hepsi aslında sanki, yani bizim aklımızda oluveren şeyler. Ve tam da zaten bunlardan konuştuk. Ve bunlar gerçek engelleyiciler. Yani gerçekten bizim bunlarla birlikte hareket etmeyi zorlaştıran şeyler. Sanal şeyler değil, yani olmasın canım, aklımın içinde olup bitiyor, ne de olsa deyip kurtulabileceğimiz şeyler değil. Ama izninizle yapmak isteyenlerle sizinle bir şey yapmak isterim şimdi. Çünkü şeyi bu haftaya da bırakacağım. Bu konuyu burada bırakacağım. Saat çok geç oldu. Bunlara rağmen ve bu bütün bunlarla birlikte nasıl oldu da her şeyden önce bağımsız hareketimizi bakımsız bırakmasak diye bir oturuma geldik. Ya da böyle gelmemiş bile olsaydık nasıl oldu da o bastonu alıp dışarı çıktık, tek başımıza dışarı çıktık? Ya da çıkmaya bizi yönlendiren, motive eden şeyler neler? Henüz çıkmamışsak bile bunları konuşacağız. Çünkü bütün bunların hepsi var, hepimizde var. Bir sürü şey konuştuk. Ama bununla birlikte bir isteğimiz de var. Bir motivasyonumuz da var. Bazılarımızın sadece isteği yok, yapmışlığı da var. Bu nasıl oluyor konuşacağız. O zamana kadar bir şey yapmak isterim. Şimdi katılmak isteyenlerle böyle bir derin nefes alıp burnumuzdan, bir oturduğumuz yerde, uzandığımız yerde de olur. Nasıl pozisyonumuz nasılsa rahat bir pozisyona geçip ama vücudumuzda böyle sırtımızı hissedebileceğimiz bir yere dayayabilirsek ve her ne kadar körsek de gözlerimizi de kapatırsak, kapatmak zorunda değilsiniz ama kapatırsanız çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Ben de kapatacağım. Derin bir nefes alalım tekrar. Böyle burundan aldık, ağzımızdan verdiğimiz bir derin nefes aldık. Ve yapan arkadaşlarım bu zamana kadar, en yakındaki market de olur, en yakındaki komşu da olur, yan apartman da olur, karşıdaki park da olur, çok uzaktaki bir yer de olur, hiç fark etmez. Tek başınıza bir yere gidip döndüğünüz, başarabildiğiniz, sorunsuz bir biçimde ya da baş edilebilir bir sorunla yapabildiğiniz bir anı bulmanızı isteyeceğim. Tercihen ilk seferi olabilir ya da kendinizi sonrasında vav be ben buraya gittim dediğiniz bir yeri. Hiç yapmamış olanlar için de gerçekten böyle bir yer belirleyin. Şuraya gitsem, tek başıma gidip gelsem çok yakında da olur, hiç fark etmez. Bir yer belirleyin, gitsem ne güzel olurdu dediğiniz bir yere tek başınıza gidip döndüğünüzü gözünüzde canlandırmanızı isteyeceğim. Ama bu böyle öyle olsun ki tadını çıkara çıkara sindirin. Yani yapabilenler de gerçek bir
yaşantısını gözünün önüne getirecek olanlar da. O günkü yaşantısını, nasıl, nereden geçmişti, etrafta hangi sesleri duymuştuk, hangi kokuları hissetmiştik, ayağımız nasıl bir zeminde ilerliyordu, gidip döndüğümüzde ne kadar sürmüştü yol. Bütün bunları bir hatırlamanızı isteyeceğim. Ve ilk defa kurgulayanlar için de tabii bunun nasıl bir yol olabileceğini, tek başına gitmenin nasıl bir şey olabileceğini, belki daha önce başkalarıyla gitmişsinizdir oraya. Oraya giderkenki yolu aklınızdan geçirmenizi ama tek başınıza gittiğinizi hayal etmenizi isteyeceğim. Bu sırada aklınıza olumsuz şeyler gelebilir, başka birçok düşünce gelebilir. Bırakın gelsin. Siz yine dikkatinizi o andaki etrafınızın seslerine, dokularına, kokularına odaklanmaya, yönlendirmeye çalışın. Ve gidip dönmüşsünüz. Belki ilk defa, belki zor bir yerden, daha önce gidebileceğinizi düşünmediğiniz bir yer. Ya da zaten hiç gitmediğiniz ama gitseydim çok iyi olurdu dediğiniz yerden dönmüşsünüz. O anda kalbinizde hissettiğiniz o başarma, ben bunu yaptım, evet tek başıma oldu diyebildiğiniz his ya da nerenizde hissediyorsanız o hissin içine bakmanızı isteyeceğim. Vücudunuzun neresinde nasıl bir hissiyatı var? Sıcak mı, soğuk mu? Böyle bir somut bir şey olsa o şey. O hissin böyle bir şekli olsa neye benzer? Nerenizde yaşar? Ve tam da o hissi bulduysanız eğer elinizi oraya koymanızı ve iyice orayı elinizle vücudunuzla hissetmenizi isteyeceğim. Böyle bir tekrar derin nefes alın, elinizi oraya bastırın ve o anı sanki tam da burada sabitliyormuşuz gibi içinize çekip sindirmenizi isteyeceğim. İstediğinizde bulunduğunuz odaya tekrar dönebilirsiniz. Gözünüz kapalıysa açabilirsiniz hazır olduğunuzda. Eğer yapabildiyseniz bu anı gerçekten yaşamış olanlar, o anı sizden hiç kimse bir daha geri alamayacak. Onu yaşadınız. O an hep var orada. Bundan sonra ne yaşarsanız yaşayın, ne yaşarsak yaşayalım. O geçmişteki anı yaşadık, o başardım duygusu vardı. Hiç yaşamamış olanlar, sadece zihninde bunun nasıl bir şey olabileceğini canlandırmış olanlar için. Siz aslında bu hissi de yaşadınız. O başardım diyebilsem dediğiniz hissi de az önce, eğer yapabildiyseniz yaşadınız. Ve bunun tadı sizde ve ben o tada ulaşmanız için gerekli olabilecek, size lazım olabilecek bütün kolaylaştırıcılardan bahsedeceğim bu oturumlarda. Hep birlikte bahsedeceğiz, birbirimize cesaret vereceğiz. Ve onu yapabilmenin gücü de elinizde aslında, sizde var. O yeteneğiniz var. Çünkü bunu istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu son yaptığımız ya da yaptıysanız, bununla ilgili fikirlerini paylaşmak isteyenler varsa son olarak onları da kısa kısa bir cümle alayım ve sonlandıralım.
Ben paylaşabilirim.
Teşekkürler. Buyurun.
Ben Gönül. Sokakta oturuyorum. Çıkmaz sokak yaklaşık bir belki 15-20 metre. Sonra o çıkmaz sokağın bitiminde sol tarafta yokuş. Yokuş. Solu döndüğüm zaman ilk sağda bakkal. Bakkala çikolata aldım. Bakkalın karşısından geçtim. Yaptım. Kendi sokağıma girdim. Sonra binamın merdivenlerinden çıktım. Evime girdim. Ve bende şeyi uyandırdı biliyor musunuz? Sanki beyaz mendil artı olarak almışım gibi. Hiç siyah mendil düşünmedim. Siyah mendiller sanki evde. Bak geldim. Bir beyaz mendil aldım.
Vav, wow, süper.
Yani beni çok mutlu etti. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim.
Çikolatanızı da umarım siz ya da sevdiklerinizle paylaşırsınız.
Ay çok güzel oldu valla, gerçekten çok, yani o anı dehşet bir şekilde yaşadım, kalbimden yaşadım.
Harika, süper. Bu arada zihinsel haritalama diye bir şey yapacağız ve bunu siz şu anda yapıyorsunuz. Yani onu çok iyi, yolu evet. Tarifi ettiniz bana, şu anda gözümde canlandı yani.
Evet, o konuda mütevazı olamayacağım, çok iyi diyebilirim.
Peki, harikasınız. Bu size çok yardımcı olacak bir beceri bu arada. Evet. Var mı başka paylaşmak isteyen?
Yani şimdi bizim Aydınlık Evler Körler Okulu'na gittim. Ben ilk bizim Kemal Hoca'nın izin istemiştim. Öğlen arası. O da vermemişti. Ne cesaretse.
Kemal Hoca'nın mu?
Evet. Ne cesaretse o yanımda bir az görenle, hatta az gören demek de bir şahit lazım. Çocuk öndeki şeyleri görüyor, gölgeleri görüyordu. Onunla birlikte bakkallar dediğimiz biliyorsunuz.
Aa, biliyorum tabii.
Aynı okuldan olunca. O bakkallara gitti. Evet, o köşeden caminin önünden geçip sola dönüp işte bakkallara çıktığımız yer. Oraya gittim. Bir de tek başıma orada lahmacun yemeye gitmiştim. Tek başıma, hiç unutmuyorum. Oo, kendi param. Çocukken yani birinci sınıf veya ikinci sınıftım.
Wow.
O zamanları gittim yani. O kaçamak okullardan kaçtığım günleri hatırladım.
Özellikle, harika. Bakkalları yani kendi... ben de hala hatırlarım. Merdivenlere çıktığınızda evet. En son sağ dönünüzde oyuncakçı, tuhafiye oyuncakçı falan öyle bir yer vardı.
Kurye bekçi vardı orada. Tuhafiyeci vardı. Yani öyle günlerimize gittik siz öyle konuşurken.
Evet,
bu güzel oldu bizim için. Yani
afiyet
ama
olsun.
Teşekkür ederim. O lahmacun tadı hiçbir yerde yok ama şu anda biliyor musunuz?
Ben de hatırlıyorum. Çocukken ben de bir arkadaşımla bizim mahallede ilk defa ebeveynlerimiz olmadan, anne babamız olmadan lahmacun yemeye gitmiştik de o çok lezzetliydi ya. 9 yaşında inandık.
Yani onun o kaçarak yediğim lahmacun lezzetini hiçbir yerde bulamıyorum. Halbuki belki de daha ucuzmuştur. Daha kaliteli.
Ben de yemekhaneden çaldığımız ekmeklerin tadını içiyoruz.
Yok yemekhaneyi. Onda girersek çıkamayız.
Evet. Yani doğru söylüyorum. Peki var mı başka? Teşekkürler. Var mı başka paylaşmak isteyen? O zaman teşekkür ederim herkese. Haftaya siz de katılırsınız umarım. Bütün bu kaygılara, korkulara, engelleyicilere rağmen ve onlarla birlikte ne oldu da dışarı çıkabildiniz? Sizdeki hangi özellik, hangi artık her neyse onun adı, hangi beceri, hangi mecburiyet ya da hiç fark etmez, hangi motivasyon sizi dışarı çıkarttı? Ya da şu anda bütün o kaygılar, korkular devam etmekteyken hala hangi motivasyon, cesaret, düşünce, fikir, her neyse onun adı sizi dışarı çıkmam lazım dedirtiyor. Bu oturumlara bir geleyim bakayım ne var burada dedirtiyor. Haftaya bunları konuşarak devam edelim. Çok teşekkür ederim.